Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında VS FM'de Seyr-i Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, o günün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 24 Nisan Pazartesi. Yeni bir güne, yeni bir sabaha ve sizlere merhaba diyoruz RS FM stüdyolarından. Saatlerimiz 7'yi 1 dakika geçiyor. RS FM'de Seyr-i Sabah'ta yeniden birlikteyiz. Biraz daha düzelmiş bir sesle. Tabii hiçbir zaman devlet operasında arya söylemeye talip olmadım. Hiçbir zaman O Ses Türkiye yarışmasına girmek aklımdan bile geçmedi. Ama en azından sizlere daha dinlenebilir bir sesle sesleniyor olmanın mutluluğu içindeyim. Geçen haftaki o Sarıyer Taksim minibüs kahyası sesinin ardından herhalde biraz daha dinletilebilir, biraz daha dinlenebilir bir sesle yeniden naçiz kulunuz karşınızda. Saatlerimiz 7'yi 2 dakika geçerken önümüzdeki 2 saatlik süre boyunca sizlere sunabileceklerimizi bir kez daha hatırlatalım. Her zaman olduğu gibi gündemi birlikte değerlendireceğiz. Hafta sonundan bu sabaha, bu haftaya neler sarktı onlara bir göz atacağız kısaca ve daha sonra gazeteleri birlikte okuyacağız. İlk 1 saatlik bölümde haberlerin başlıklarına, manşetlerine, spotlarına, fotoğraflarına bakacağız. 1. sayfanın güzelliklerini hep beraber temaşa edeceğiz ve 2. bir saatlik bölümde de yine sizlerle her zaman olduğu gibi köşe yazarları gündemi nasıl değerlendirmiş onun üzerinden mi geçeceğiz ve tabii ilginç bir röportajımız da olacak. Bu hafta spor konuşacağız. Pazartesi sabahı itibariyle spordaki önemli gelişmeleri ele alacağız. Tabii her sabah olduğu gibi yol durumunu, hava durumunu da sizlerle paylaşacağız. Yol durumuna bir bakalım. Şu dakikalar itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu %31 civarında. %31 civarında yoğunluk ne demek? Olağan bir pazartesi sabahı, olağan bir sabah trafiği anlamına geliyor. 1. ve 2. köprülerde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ya da Asya'dan Avrupa'ya geçişte malum bir yoğunluk var. D100 üzerinden 1. köprüye ve TEM üzerinden de 2. köprüye gidiş güzergahları fena gözükmüyor şu an itibariyle. Yani doğal bir yoğunluk var ama Avrupa yakasına baktığımızda hemen bütün güzergahların yeşil renkte olduğunu, yani trafiğin oldukça akıcı olduğunu da söyleyelim. İlerleyen dakikalarda sizlere bu trafik yoğunluğu ile ilgili ya da trafik durumu ile ilgili ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz. Ve hava durumuna da bakalım. Hava durumu deyince tabii bahar gelmeyecek mi nidalarının, bahar gelmeyecek mi seslenişlerinin yükseldiğini duyar gibi oluyorum. Yurdun her yanından ama özellikle de İstanbul'dan, yani yurdun batı bölgelerinden hafta sonunda yine kabanlardan, yine kaşkollardan kurtulamadık. Evet, bir miktar güneş vardı ama yağmur da vardı ama Anadolu'da özellikle de Ankara'da hiç beklenmedik bir şekilde kar yağışı da vardı. 23 Nisan'da hani ara ara böyle sürpriz serin havalar olurdu. Çocukların dışarıdaki statlardaki ya da alanlardaki 23 Nisan kutlamalarında hep tiril tiril titrediklerini, o gün nedense hep göklerden yağmurun ya da işte serinliğin geldiğini görürdük. Ama dün Ankara'da bildiğiniz kar yağdı. Dolayısıyla Nisan karı diye adlandırılan bu karın da hiç hoş olmadığını söyleyelim. Artık Nisan'ın 23'üne geldik. Artık deniz kenarlarına, pikniklere, çayırlara, sayfiye yerlerine akmanın zamanıdır dedik. Ama neredeyse sobaların başında mısır patlatılacak ve kestane kavrulacak havalardan söz ediyoruz. Umarız artık bu hafta içinde havanın da kaderi değişir. İstanbul'da bugün salı günü ve çarşamba günü güneşli açık bir hava bekleniyor. Bugün soğuk, 12 derece civarında olacak. Yarın 21'e, çarşamba günü de 23 dereceye yükselmesi bekleniyor. Düşünebiliyor musunuz? 24 Nisan'da 12 derecelik bir hava sıcaklığından söz ediyoruz. Tabii olağan dışı bu. Ankara'ya bakıyoruz. Ankara'da da yine bugün salı günü ve çarşamba günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Ankara'da da 12 derece olması bekleniyor. Gerçi şu sıralarda 0 derece civarında Ankara'da. Yani acaba bugün kar tipi halinde mi, lapa lapa mı yağacak diye merak edenler için. Belki kar yağışı yok ama 12 derece olacak bugün. Yarın 16 derece, çarşamba günü de yine 23 dereceye çıkacak. Çıkması bekleniyor Ankara'da da ve İzmir'de de bugün güneşli ve açık bir hava var. 20 derece bir sıcaklık bekleniyor. Salı günü 24 derece bulutlu bir hava. Çarşamba günü İzmir'de de hava açacak ve orada da 26 derece bir sıcaklık olmasını bekliyoruz. Gazetelere geçmeden kısaca gündemi bir hatırlayalım. Dün malum 23 Nisan'dı. 23 Nisan'ın anlamı ve önemi tekrar idrak edilmeye çalışıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasının 97. yıl dönümü Ankara'da törenlerle kutlandı. Törenlerde bazı nasıl diyelim, ağız tadının kaçtığı anların da yaşandığına tanık olduk. Örneğin muhalefet partileri tarafından ve 97 yıldır bu kutlamaların nasıl yapıldığını bilenler tarafından eleştirilen manzaralar vardı. Örneğin Anıtkabir ziyaretleri biraz daha düşük profilli olmaya devam etti. Bu siyasi iktidarın tercihi olmak üzere. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, yani milli iradenin temelinin atıldığı bu kuruluş yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanını Anıtkabir'de, yani kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin başında göremedik. Bunun görülmemiş olması haklı olarak eleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman meclisteki özel oturum sırasında da muhalefet partileri tarafından, daha doğrusu ana muhalefet partisinin temsilcileri tarafından, neden Mustafa Kemal'in adını anmıyorsun konuşmanda denerek bir kez daha eleştirildi. Tabi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın değil, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Anıtkabir'e gitmemesi bir başka eleştiri konusuydu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konunun ötesinde 16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliklerini de eleştirdi ve Adalet ve Kalkınma Partili sıralara seslenerek, o milletvekillerine seslenerek, vicdan azabı çekiyorsunuz biliyorum dedi. Milli iradeyi satmakla suçladı AKP'li milletvekillerini. Gerilimli bir oturum yaşandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çünkü Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu meclisin fesih yetkisi olduğuna değindi Cumhurbaşkanı'nın ve bu yetkinin Cumhurbaşkanı yardımcıları tarafından da kullanılabileceğini hatırlattı ve seçilmemiş hiçbir kimse bu meclisi, bu yasama organını, yani milli iradeyi feshedemez, bunu asla kabul edemeyiz dedi. Akşam mecliste resepsiyonda vardı. Resepsiyonda da bu tartışmaların devam ettiğine tanık oldu muhabirler. Dün 16 Nisan tartışmasının haricinde, tabii 23 Nisan kutlamaları sırasında adet olduğu üzere, gelenek olduğu üzere her makama, her önemli makama birer çocuk oturtuldu. İşte orada da her zamanki o renkli manzaralar yaşandı. Küçük çocuklara işte sanki o makamın sahibiymiş gibi sorular soruldu. Kimi zaman abuk sorular soruldu, kimi zaman o sorular güldürdü, kimi zaman da verilen cevaplar güldürdü. Ama tabii işte böyle bir gelenek var, o geleneğin de yaşatılması adına oralara, o makamlara belli yerlerden seçilmiş çocuklar oturtuluyor. O seçimler de zaman zaman tartışma konusu oluyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı makamı için uygun görülen bir genç beyefendi, bir küçük kardeşimiz, işte orada evladımız son derece böyle modern giysiler içinde güzel, adeta büyüdüğünde çok şık bir cumhurbaşkanı olabilecek bir delikanlı. Türkiye Büyük Millet Meclisi makamına oturmak üzere seçilen hanım kızımız da başörtülü, tesettürlü bir hanım kızdı. Tabii bu tercihlerin arkasında da bir takım siyasi manalar, siyasi göndermeler ve siyasi maksatlar arandı. Çocukları böyle şeylerde kullanmamak lazım. Kullanırsanız işte arkasında da başka maksatlar ararlar. Onların üzerinden çıkarımlar yaparlar. Tartışma konusu olur. Çocukları bunların dışında tutalım, bırakın. Çocukları bunların dışında tutalım, bırakın derken bir göze hoş gelmeyen manzara da nerede? Kayseri'de 23 Nisan kutlamalarında Şükrü Malaz Okulu ana sınıfı öğrencileri 15 Temmuz darbe girişimini simgeleyen, daha doğrusu canlandıran bir gösteri yaptırmışlar çocuklara. Minicik, böyle neredeyse 50-60 santim boyunda bebeler. Başlarında mavi bereler, asker kıyafetinde, ellerinde tüfekler. İşte birisi şehit düşmüş, yere yatmış, üzerine böyle bayrak örtüyorlar. Ölmüş çocuk, tüfeği de yana düşmüş. Ya bırakın bu ölümlü mölümlü şeyleri. Çocukları bulaştırmayın bunları. 15 Temmuz'da yaşanan her neyse onun kınanması ayrı bir şey, onun lanetlenmesi ayrı bir şey. Evet, 15 Temmuz'da Türkiye çok büyük bir travma yaşadı. Menfur bir darbe girişimi yaşadı ama çocuk bayramına, 23 Nisan'ın kutlanmasına böyle manzaraları, çocukları şehit ederek, yerlere yatırarak, üzerlerine de bayrak öterek filan cenaze görüntüleriyle şey yapmayalım, bu etkinliklerde kullanmayalım. Naçizane önerim budur. Çocuklara daha böyle işte ne bileyim işte sevinç içeren ya da coşku içeren, mutluluk içeren, kutlama içeren etkinlikler yaptıralım. Böyle şeylerin dışında tutalım derim. Dün başka ne oldu? Mutluluk dedik ama bunun tam tersi tablolar da vardı. Şırnak'ta malum PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Şehit sayımız 3 günde 6'ya ulaştı. 6 şehit verdik. Bir ölüm haberi, tatsız bir haber. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi'nin unutulmaz öğretim üyelerinden ve tabii Galatasaray camiasının da unutamayacağı bir değerli bilim insanı Profesör Erdoğan Tezici kaybettik. Uzun süredir rahatsızdı kendisi. Erdoğan Hoca'nın bilmeyenler için hatırlatalım, Galatasaray'ın ve milli takımın efsane voleybolcuları arasında da olduğunu, gençliğinde çok değerli bir sporcu olduğunu da ama sonradan anayasa hukuku profesörü olarak çok sayıda değerli bilim insanı yetiştirdiğini de burada hatırlatalım. Profesör Erdoğan Tezici'ye Allah rahmet eylesin diyoruz. Fransa'da seçim vardı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu vardı. Heyecanlı bir yarış. Çok sayıda aday yarıştı. Onlar içinde iki tanesi öne çıktı ilk turda. Emmanuel Macron, merkezin adayı, %24 oy aldı ve ırkçı, aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen de %21.4 oy aldı. Yani hiçbir aday birinci turda seçilemedi. İş ikinci tura kaldı. İkinci turda tabii Emmanuel Macron'un şansının çok daha fazla olduğu belirtiliyor. Çünkü Marine Le Pen'in, yani ırkçı adayın önünü kesmek üzere diğer adayların destekçilerinin de Macron'a oy vermesi bekleniyor. Dolayısıyla ikinci turda ne olacağı aşağı yukarı şekillenmiş durumda. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu ikinci tura kaldı. Ve spor dünyasında dün enteresan gelişmeler vardı. Bir acı haber. Gaziantep'li bir futbolcu, yabancı bir futbolcu Raştoral, evinde ölü bulundu. Arkadaşları arıyorlar, haber alamayınca gidip kapısına dayanıyorlar. Kapısı kırılarak giriliyor ve intihar ettiği anlaşılıyor. Ya da işte ölü bulunmuş evinde. Gaziantep ve Türk spor camiası da Raştoral'ın ölüm haberiyle dün sarsıldı. İstanbul'da derbi vardı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. İstanbul'da Seyrantepe'de ya da Galatasaraylıların kullanmayı tercih ettiği isimle Aslantepe'de o malum derbi yaşandı ve malum sonuç alındı. Yani Fenerbahçe kazandı. Galatasaraylıların pek duymak istemeyecekleri ama maalesef her defasında da duydukları bir skor Fenerbahçe. Galatasaray'ın 90 dakika neredeyse tek kale oynadığı ve rakibine nefes aldırmadığı, Fenerbahçe'nin 90. dakikaya kadar neredeyse rakip kalede şut bile atamadığı bir derbi sonucunda kapanış dakikalarında De Souza'nın attığı kafa golüyle Fenerbahçe Seyran Tepe'den 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bir derbi de İspanya'nın başkenti Madrid'deydi. Yani derbi derken aynı şehrin iki takımları kastedilir ama bunun adı derbi değil, daha doğrusu El Clasico. Real Madrid'de Barcelona karşı karşıya geldiler. Real Madrid Barcelona ile karşı karşıya geldi ve kendi sahasında Barcelona'ya Messi'nin attığı son dakika golüyle 3-2 mağlup oldu Real Madrid. Messi açısından önemli bir maçtı çünkü Messi kariyerinin 500. golüne imza attı. 498 ile girdi maça, 2 gol atarak 500'e yükseltti gol sayısını. Dönelim Türkiye Ligi'ne. Türkiye'de Beşiktaş bugün bu haftanın kapanış maçında Adanaspor'u ağırlayacak İstanbul'da. Hafta sonunda Başakşehir biliyorsunuz berabere kaldıydı rakibi Rize Spor'la, 3-3 berabere kaldıydı. Aradaki fark 5'ti. Şu anda 4'e inmiş durumda. Eğer Beşiktaş bugün galip gelirse o farkın 7'ye çıkması bekleniyor. Tabii Beşiktaş açısından önemli bir arayı açma hamlesi olacak. Bakalım Beşiktaş bu akşam Adana Spor karşısında neler yapacak, gidip göreceğiz. Evet, spordaki gelişmeleri de aktardık ama bir notu, bir ağızlarda kötü bir tat bırakan, yüreklerde de kötü bir tat bırakan, daha doğrusu öfkeye yol açan bir notu da aktaralım. Hafta sonunda Başakşehir-Rize Spor karşılaşması sonunda bir taraftarın Başakşehirli futbolculara laf atması sonucu Başakşehirli futbolcular otobüsten inerek maç sonrasında o taraftara saldırdılar. Hep birlikte, başta Emre Belözoğlu olmak üzere birlikte saldırdılar ve o saldırı sırasında bir basın mensubu da bundan nasibini aldı. Toplu halde Başakşehirli futbolcuların linç girişimine sahne oldu. Daha doğrusu hedef oldu bir kameraman arkadaşımız, bir meslektaşımız. Bu da spor adına lanetle kınanacak, lanetle protesto edilecek çirkin bir gelişmeydi. Yazıklar olsun dedirtecek çirkin bir gelişmeydi. Spordaki bütün bu gelişmeleri yayınımızın ilerleyen dakikalarında Cumhuriyet Gazetesi'nin spor müdürü Arif Kızılyalı'nda konuşacağız. Saatlerimiz 7'yi 18 dakika geçiyor. Artık gazeteleri okumanın vaktidir.
Manşetler.
Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. 97. yıl coşkusu Hürriyet'in birinci sayfasına hakim. Emanetin emin ellerde diye bir üst başlık atmış. Çocuklar, büyükler ellerinde bayraklarla 23 Nisan kutlamalarına koştular. Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende de ay yıldızlı bayraklar dalgalandı deniliyor. İşte bir kız çocuğu böyle elinde, üzerinde de Atatürk'ün o malum kalpaklı fotoğrafı bulunan bir bayrağı sallarken görülüyor Hürriyet'in sürmanşetinde. Anıtkabir'e giden çocukların yağmurluklarla, kabanlarla, kapüşonlarla böyle bir fotoğrafı var. Ankara'da çocuklar hem bayram hem de kar sevinci yaşadı diyorlar. 23 Nisan'da karın hiçbir sevinci olmaz arkadaşlar. Boş verin sevinci mevinci. Kar sevinci Aralık'ta, işte ne bileyim Ocak'ta ya da Şubat tatilinde filan yaşanır. Aa ne güzel kar yağdı deyip çocuklar kar topu oynarlar ama 23 Nisan'da özellikle de meydana çıkmışken açık havada bayram kutlaması yapar. Karın altında kalmanın hiçbir sevinci yoktur. Yapmayın sahtekarlık. Ne karı ne sevinci. Ve Hürriyet manşette az önce benim de kınadığım sahneleri kınayan bir başlık atmış. Yanlış oyun diyor. 15 Temmuz meselesini canlandıran küçük çocuklar var. Böyle selam duruyorlar bayrağa ve şehide. Çocuklardan bir tanesi şehit olmuş. Yani temsili şehit, yere yatırılmış. Silah kenara düşmüş. Üzerine de bayrak örtüyorlar. Kayseri'deki 23 Nisan töreninde ana sınıfı öğrencilerine silahlı çatışmalı şehitli gösteri yaptırılmış. Uzmanlar o yaşta çocuklarda kalıcı travma yaratabilir diyorlar. Ve üstelik ana sınıf öğrencileri bunlar. Ya daha bebe bunlar. Daha ayakta durmayı yeni öğrenmişler. Konuşmayı yeni öğreniyorlar. İşte bunlar böyle şehit, cenaze, ölüm, silah, çatışma, mermi filan. Böyle kavramlarla bayram mı kutlatılır bu çocuklara? Yapmayın Allah aşkına. Hangi iş güzel öğretmenin, hangi iş güzel milli eğitim müdürünün aklına geldiyse lanet olsun. Bakın uzman klinik psikolog Börte Özdemir ne demiş? Oyun da olsa bir yaşıtının vurulması, ölümü canlandırması çocuğa içsel korkular yaşatabilir. Altına kaçırma, kabus görme, üniformalı kişilerden korkma, tırnak yeme gibi travmalar ortaya çıkabilir demiş. Doçent Doktor Lütfü Ilgar, bu yaşta çocuk gerçekle hayali ayırt edemez. Silah, şiddet, ölüm gibi unsurlar olmamalı demiş. Yahu bakın. Bunu söylemek için zaten bilim adamı olmaya da gerek yok. Doçent olmaya da gerek yok. Doktor olmaya, psikolog olmaya da gerek yok. Aklı Selim bunu söylüyor. Aklı başında, zekasını yitirmemiş, vicdanını yitirmemiş herkes aynı şeyi söyler. Çocukların elinde tüfeğin ne işi var? Çocukların şehit canlandırmasıyla ne işi var? Çocukların çatışmayla ne işi var? Şimdi bunları söyleyince bir başka geri zekalı da kalkıp şunu diyebilir... Hazırım yani bunu demesini. Efendim siz 15 Temmuz şehitlerinin anılmasına karşı mısınız? 15 Temmuz'da bu ülkede... Ya bırakın Allah aşkına böyle saçmalıkları. Anaokulu öğrencileriyle 15 Temmuz şehitlerinin canlandırılmasının ne alakası var? Böyle terbiyesizlikleri, böyle vicdansızlıkları bırakın. Çocukları böyle travmalara alet etmeyin lütfen. Şeyleri birbirine karıştırmayı ne kadar çok seviyoruz. Aynı vicdansızlık işte o siyasi simgelerle çocukların böyle işte siz orada modern giyimli bir çocuğa Cumhurbaşkanı koltuğuna oturttunuz. Biz de burada başörtülü kızı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı koltuğuna oturttunuz. Yapmayın bunları arkadaşlar. Yapmayın. Vicdansızlık etmeyin. Çocukları alet etmeyin siyasi olaylara, siyasi canlandırmalara, siyasi simgelerin kullanılmasına. Yapmayın bunu. Sert atışmalarınızı kendiniz yapın. Bak Hürriyet gazetesi sert atışmalar başlığıyla Sayın Başbakan'la Sayın Ana Muhalefet Lideri ve Sayın Meclis Başkanı arasındaki atışmaları özetlemiş. Kılıçdaroğlu demiş ki söylediklerimin sizi rahatsız ettiğini, vicdan azabı çektiğinizi biliyorum. Milli iradeyi satıyorsunuz demiş. Seçimle gelmeyen kişiler Cumhurbaşkanı'na vekalet edecek. Yıldırım'da vekalet meşruiyet Cumhurbaşkanı'nın seçilmesiyle oluşmuştur. Görüyorum ki Sayın Genel Başkan 16 Nisan öncesinde milletimiz yeni sistem değişikliğini kabul etti. İsmail Kahraman da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da biz bütün tarihi şahsiyetlere saygı duyuyoruz. Bilinmelidir ki değişim tabii bir haldir. Değişmezlik üzerine kurulu bir sistem bugüne kadar icat edilmemiştir diyor. Yani İsmail Kahraman diyor ki ya ben Atatürk'ün ismini anmıyorum çünkü artık değişmek lazım diyor. Yani değişelim diyor Atatürk ne bu ya bıktık bundan demeye getiriyor herhalde. Yazıklar olsun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın Atatürk'ün ismini anmadan bir 23 Nisan konuşması yapması ve Atatürk'ün kabrine gitmeyi reddetmesi kınanacak bir şeydir. Bunun hiçbir özürü olmaz. Bakın ne demiş İsmail Kahraman. Hürriyet'in birinci sayfasında yok ama demişler ki ya şehitler için Mustafa Kemal için bir saygı duruşu yapmayacağız mı burada özel oturumda demiş. Efendim teamüllerde bu yok demiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin 97 yıllık teamüllerinde her 23 Nisan'da Anıtkabir ziyareti vardır. Madem teamüllere bu kadar bağlısınız kalkın zahmet edin gidin Sayın Meclis Başkanı Mustafa Kemal'in huzuruna, manevi huzuruna. Neden çekiniyorsunuz? Neden gocunuyorsunuz? Neden size bir zul olarak geliyor? Türkiye milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucuları arasında yer alan kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine, manevi huzuruna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı neden gitmez? Neden gitmeyi reddeder? Neden zul addeder bunu? Neden bir takım bahanelerin arkasına sığınır? Efendim bugün hastaymış, öteki gün kulağı ağrıyormuş, bir iki gün boğazı ağrıyormuş. Yapmayın bu şaklabanlıkları. Şaklabanlık kelimesi şu anda terbiyemin izin verdiği ya da tahammül sınırımın en ucundaki kelime, daha ötesine gitmeyin. Sözcü gazetesi Atay'a büyük ayıp diyor sürmanşetinde. Meclis Başkanı Kahraman'dan Meclisin 97. kuruluş yıl dönümünde Atay'a büyük ayıp. Anıtkabir'e gitmedi, özel defteri imzalamadı. Büyük önder için saygı duruşuna izin vermedi. Özel oturumu açarken Atatürk'ün adını anmadı diyor. Adeta hani bizim şimdi az önce söylediklerimizi duymuşçasına bir tamamen tesadüf bu. Sözcü gazetesi de sürmanşetinde aynı şeyleri vurgulamış. AKP'li vekil yandaşlarına adeta işkur gibi çalışmış, torpilin belgesi diyor Sözcü manşet haberinde de. Meclis faksına giren hackerlar NİDE milletvekili Kavaklıoğlu'nun bakan ve genel müdürlerden torpil istediği yazışmaları ele geçirdi diyor. Bakalım tek tek. Bakan Nabi Avcı'dan bir ricada bulunmuş. Bir yakını için sözlü mülakatta ilgi istemiş. Bakan Müezzinoğlu'ndan da bir ricada bulunmuş. SGK'da mülakata girecek olanların listesini veriyormuş. Bakan yardımcısından rica, sahil güvenlikte mülakata girecek kişinin adını gönderiyor. Aynı milletvekili Alparslan Kavaklıoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi NİDE milletvekili. Efendim ne yapmış? Alınacak özel harekatçılar için emniyet müdüründen bir ricada bulunmuş, uzun bir liste göndermiş. MTA, Maden Tetkik Arama Müdürü'ne de ricada bulunmuş. Kuruma girmek isteyen birine yardımcı olunmasını istemiş. Adli Tıp Başkanı'ndan da ricada bulunmuş. Tekniker sınavı için adını verdiği isme yardım istiyormuş. Meclisin faksına girmiş hackerlar işte bütün bunları belgelemişler. Yani oradan işte aynı milletvekilinin Alparslan Kavaklıoğlu'nun NİDE milletvekilinin çeşitli kurumlardan ve çeşitli bakanlıklardan bulunduğu ricaları böyle faksların metinlerini de yayınlayarak bir bir belgelemişler. Yani sayın milletvekili orada bulunmasının yasama görevi yapmak üzere değil, yani kanunların çıkması için oralardaki müzakereler ya da vatandaşların işte sorunlarını çözmek için değil, sağa sola ona buna iş bulmak için çalıştığını belgeliyor. Sözcü gazetesi çok güzel üst başlık kullanmış. AKP'li vekil yandaşlarını adeta iş kur gibi çalışmış. Yani iş arayan varsa gitsin Alparslan Kavaklıoğlu'na başvursun. NİDE milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi NİDE milletvekili Alparslan Kavaklıoğlu. Buradan telefonunu faksını vermeyeceğiz ama ben sizin yerinizde olsam şimdi oturur dilekçeleri yazardım. Sayın Kavaklıoğlu bize de bir kıyak yapın bari, bizim yenge oğluna da bir iş bulun, amca kızına da bir iş bulun diye başının etini yerdim. Madem işkur gibi çalışıyorsun bize de bir iş bul. Bak ben iki sene işsiz dolaştım. Bilseydim vallahi Alparslan Bey'in kapısını çalardım. Alparslan abi ya bize şöyle medyada bir yerlerde bir şey ayarlayıver filan derdim. Acaba bana sahip çıkar mıydı bilmiyorum ama herhalde sahip çıkardı. Bu kadar iş bulmakta maharetli bir milletvekilimiz varken bize de faydası dokunsun. Cumhuriyet gazetesine geçiyoruz. Milli iradeyi sattınız şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri Cumhuriyet'te manşette, böyle parmağını da sallayarak konuşuyor Sayın Kılıçdaroğlu. Tam o sırada çekilmiş bir fotoğrafı var. Tarih unutmayacak demiş. Milli iradeye gölge düşürüldü. Tarih milletin egemenliğini bir şahsa teslim etmenin yolunu açan milletvekillerini unutmayacaktır diyerek 16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliğinde hatırlatmış. Bu arada tabii anayasa değişikliği kabul edildi ama bunun tartışmasında hala devam ettiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargı yolunu sonuna kadar zorlayacağını da hatırlatalım. Cumhuriyet gazetesi birinci sayfasında TÜGVA'da FETÖ'cü avuluyor. TÜGVA neymiş? Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek Öğretim Öğrenim Koordinatörü, Türkiye Evleri Sorumlusu Esat Erdoğan ile yurt müdür yardımcısı olan kardeşi Ekrem Erdoğan FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanmışlar. Erdoğanların tutuklanmasına Baylok kullanıcısı oldukları iddiası gerekçe gösterilmiş. TÜGVA'nın Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden biri de Bilal Erdoğan diye hatırlatıyor Cumhuriyet Gazetesi. Müzik. Ve Cumhuriyet'in birinci sayfasında Anıtkabir'den bir fotoğraf var. Güzel bir fotoğraf. Çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etmişler. Oradan geri dönüyorlar. Böyle kameraya doğru koşarken hepsinin üzerinde yağmurluklar, kabanlar, paltolar var. Yerlerde ıslak, işte kar yağışı altında. Necati Savaş'ın bir fotoğrafı. Cumhuriyet bu fotoğrafın hakkını vermiş. Şöyle genişçe kullanmış birinci sayfada. Ellerinize sağlık. Bu fotoğraf meselesi benim takıntılarımdan biri. Güzel bir fotoğraf varsa hakikaten sayfaya yayın, gözüksün. Yani o foto muhabiri özene bezene çekmiş onu. Güzel bir hem haber niteliği taşıyor hem de bir sanatsal çalışma. İyi fotoğraf, iyi fotoğrafın hakkını verin. Posta pulu gibi kullanmayın gerçekten. Birinci sayfalarda özellikle popüler gazeteler böyle 99 tane fotoğrafı yayıyorlar. Onun kellesi, ötekinin kellesi, berikinin burnu, ötekinin kulağı, bıdık bıdık böyle kenarlarda, yapmayın bunu. Yayın fotoğrafı, yayın, kocaman gösterin. Yani o fotoğrafın hakkını verin. O fotoğraf bir eser, bir ürün, bir çalışma. Yani o foto muhabiri öyle hani selfie çeker gibi ya da bizlerin yaptığı gibi çıktı çıktı böyle iş olsun diye çekmiyor onu. Oturuyor, uğraşıyor. Belki yüzlerce, belki onlarca düzinelerle karenin arasından seçiyor, getiriyor yazı işleri müdürüne. Onu da koyun şöyle 2 santime 1 santim falan diye, öldürmeyin o fotoğrafı, hakkını verin. Habertürk'e bakalım. Sanal tüccara vergi kıskacı, Habertürk'ün manşet haberi. İnternetteki e-fenomenlerin en sıkı takipçisi Maliye diyor. Sanal tüccar, yani internetten alışveriş yaptıran sitelerden söz ediyor. Uluslararası e-ticaret firmalarına Türkiye'de ödemedikleri vergilerle ilgili tebligat yaptık diyor. Gerçekten çok sayıda uluslararası firma ticaret yapıyor sanal alemde ve tabii 5 kuruşla vergi ödemiyor. Kazandıkları para direkt oradan internetten ceplerine, kasalarına giriyor. Ama dünya böyle işte. Yani kapitalist sistem böyle. Sınırları aşıp oradan her türlü şeyin arkasından dolanarak para kazanma sistemleri var. Bunlara da mani olamıyorsunuz. Mani olamayınca da kızmak yok. Hem kapitalizme entegre olacaksınız, hem kapitalist sisteme entegre olacaksınız, hem de böyle şeyleri görünce ağlayacaksınız. Sen de git el alemin memleketinde aç dükkanı ya da internet üzerinden el aleme mal satmaya çalış. Sen de üret. Niye kıskanıyorsun Çinliyi, bilmem kimi? Sen de üret. Sen de Çin'deki insanlara mal sat. Avustralya'daki insanlara mal sat. İngiltere'deki, Hollanda'daki, Rusya'daki ya da İtalya'daki insanlara mal sat. Senin firmaların da oradan kazansın. Senin ekonomine de oradan para girsin. Adam orada 24 saat 365 gün çalışıyor Çin'de, üretiyor, buraya da mal satıyor. Niye kıskanıyorsun? Efendim vergi vermiyorlar. Dünya böyle işte. Sanal sistemler de var, sanal ticaret de var. Sen de kur dükkanını. 23 Nisan coşkusu yürekleri ısıttı diyor Habertürk gazetesi. O da güzel bir fotoğraf. Sürmanşetten kullanmış, böyle sayfanın sağ üst köşesine çekmiş ama onlar biraz küçük kullanmışlar. Neyse, her halükarda tepeden kullandıkları için hadi o kadarlık affedelim diyoruz. Cumhurbaşkanının o malum hani küçük öğrenciyi kendi makamına oturtması sahnesinin de bir fotoğrafı var. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Yiğit Türk, isim de çok manidar ha, Yiğit. Yakışır Cumhurbaşkanı'nın yanına Yiğit isimli 10 yaşındaki çocuğumuz. Gerçi onun saçları parlamıyor ama Yiğit'in saçları böyle hafif sarışın, güzel, yakışıklı bir delikanlı. Allah bağışlasın ailesine, annesine, babasına. Yiğit'e muhabirler soru soruyorlar. Partiye genel başkan olacak mısınız diyorlar. Yani Yiğit sana soruyorum Recep Bey, siz anlayın şeklinde soru sormuşlar. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da partiye genel başkan olacak mısınız sorusuna şöyle Yiğit'in kulağına eğilerek neden olmasın diye sufle vermiş. Yiğit de neden olmasın diye o cevabı tekrarlamış. Yani Yiğit sana soruyorum Sayın Erdoğan, siz anlayın şeklinde bir soru cevap şeklinde faslı da yaşanmış orada. Komuta ikinci orduda diye Habertürk'te bir başlık görüyoruz. Besler Dereler mevkinde Şırnak'ta operasyonun devam ettiği belirtiliyor. Harekatı Kor General Temel yönetiyormuş. Yani ikinci ordu komutanı Kor General Temel yönetiminde birlikler katılıyormuş. Az önce de aktarmıştık size. 6 şehit verdik bu operasyonda. Milliyet gazetesi Ataya koştular diye o çocukların koştuğu anın fotoğrafına yer vermiş. İşte Anıtkabir'in avlusunda, çocukların kar altında, sulu kar altında, ıpıslak buz gibi koşullarda atalarına koştukları anın fotoğrafı var. Bu çocuklar oraya böyle gruplar halinde, kafileler halinde, ellerinde bayraklarla koşuyorlar, o coşkuyu yaşıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, siz de lütfedip Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderinin manevi huzuruna bir gidebilseydiniz, bir gidebilseydiniz. Milliyet gazetesinin manşetine bakıyoruz. Kıdem fonuna devlet katkısı demiş. Kıdem tazminatı fonunda her bir yıl için 30 gün brüt ücret tutarında ödeme devam edecekmiş. Devlet de fona prim ödeyerek elini taşın altına koyabilir diyormuş. Neymiş bir bakalım. İşsizlik sigortası fonuna prim ödeyen devletin kıdem tazminatı fonuna da prim ödemesi gündemde. Böylece işçinin endişeleri giderilecek, işverenin prim yükü azaltılıp istihdam yaratma zorluğu azaltılacakmış. Mutlu olmadığı için, tazminatını yakmamak için çalışmaya devam eden işçi endişe taşımadan istifa edebilecekmiş. Emekli olduğunda tam çalışma süresinden tazminatını alabilecekmiş. Yani bu aslında böyle işçilere bu kıyak gibi gösteriliyor ama aslında işverene bir kıyak. Tabii onu da gözden kaçırmamak lazım. Yani o fona paralar nereden gelecek? Yoksa işsizlik fonundan oraya mı böyle bir kanal, bir boru döşenecek? Tabii bunlar da hep iş dünyasında tartışılacak meseleler önümüzdeki günlerde. Meclisteki tartışmalar işte milli iradeye saygı meselesi, uzlaşmayı tercih ederiz başlıkları, işte dünkü siyasette karşılıklı demeç alışverişleri Milliyet'in birinci sayfasında. Fenerbahçe'nin Seyrantepe'deki 1-0'lık galibiyeti kaptı kaçtı şeklinde bir başlıkta verilmiş Milliyet'te. Avrupa'nın en büyüğü Vakıfbank başlığını da atlamayalım. 2017 CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank kadın voleybol takımı Imoco Voli Conegliano'yu 3-0 mağlup ederek tarihinde 3. kez Avrupa şampiyonu olmuş. Vakıfbank kadın voleybol takımına buradan tebriklerimizi de gönderelim. Posta gazetesi logonun hemen altında böyle kocaman bir gol kutlaması fotoğrafı yayınlamış. Arenada Fener alayı diyor. Galatasaray 0, Fenerbahçe 1. 90 dakika neredeyse tek kale oynayan Galatasaray'ın Josef de Souza'nın kafa golüne teslim olduğu anın hemen sonrası bu golün kutlaması var. Postanın birinci sayfasında ve Vakıfbank Avrupa şampiyonu diyerek helal olsun başlığıyla da kadın voleybol takımının Vakıfbankların Avrupa şampiyonluğu kutlaması var. Engel tanımadılar diyor çocukların işte meydanlara, Anıtkabir'e kutlamalar için koşması haberi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıl dönümünde halk bir kez daha bayramına sahip çıktı. Pek çok kente etkili olan soğuk, yağmur, kar ve fırtına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna engel olamadı diyor. Ataya koştular diye vermiş aynı başlıkta Posta Gazetesi de bu başlığı. Yine Posta Gazetesi de Hürriyet'in çok isabetli bir şekilde birinci sayfa manşetine koyduğu o böyle garip nasıl diyeyim, farklı duygularla karşıladığımız anaokulu çocuklarına 15 Temmuz şehit muhabbetinin canlandırılmasına ayırdığı ayırmış birinci sayfasında bir yeri, acı gösteriliyor. Gerçekten siyasi olayların bu şekilde canlandırılmasında anaokulu öğrencilerini kullanmanın ayıbını da Posta'da vurgulamış, altını çizmiş. Büyükler yapabilir bu canlandırmaları. Gerçekten önemli siyasi bir olaydır. Önemli bir yıl, bir dönüm noktasıdır. Türkiye demokrasi tarihinde demokrasiye kurşun sıkılmıştır. Evet, 15 Temmuz kınanmalı, canlandırmayla, tiyatroyla ya da başka etkinliklerle, ama anaokulu çocuklarına yaptırılacak şey değil bu. Kendinize gelin beyler. Yani kaş yapayım diye abukluk yapmayın. Bir Gün gazetesi ulusal egemenlik bir kişinin olamaz başlığıyla çıkmış. Ulusal egemenlik gününde mecliste ve sokakta egemenliği bir tek kişinin iradesine teslim eden zihniyete tepki vardı. Cumhuriyeti bir parantez olarak görenlere binler hayır dedi deniliyor. Meclisteki kutlamalardan bir fotoğraf, hemen onun yanında sokaktaki protestolardan bir fotoğraf var. Kadıköy'de binler şaibeli referandumu protesto etti. Halk egemenliği için yürüdü deniliyor. Protestocuların taşıdığı dövizlerde referandum iptal edilsin, hayır bitmedi daha yeni başlıyor şeklinde dövizleri de görüyoruz Bir Gün gazetesinde. Yaşar Aydın'ın bir yazısından başlığa Bir Gün gazetesinin birinci sayfasında %50 dengeleri sarstı şeklinde bir ifade çıkartılmış. Şaibeli referandum sonuçları sadece iktidarı değil muhalefet partilerini de sarstı. Yol arayışındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler parti meclisi toplantısında deniliyor. Sabah gazetesi dayanışmaya ihtiyacımız var şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan'da yeni döneme ilişkin anlamlı mesajlar verdiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı demiş ki Türk milletinin 16 Nisan referandumundaki iradesini hiçe saymak insaf dışı olur demiş. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi kaos çıkarmanın peşinde demiş Hukukçular Derneği Başkanı Mehmet Sarı. Yeni sistemle meclis güçlendi demiş Başbakan Binali Yıldırım. Enerjide büyük hamle yapacağız. Akdeniz'de ilk sondaja başlayacağız demiş Berat Albayrak. Muhalefet ne demiş? Sabahın birinci sayfasına bakılırsa Türkiye'de muhalefet filan yok. Star gazetesine bakıyoruz. İşte Batı'nın alçak yüzü diyor manşetinde. Fransız siyaset bilimci Defarge. Referandumdan evet çıktı, Türkiye'de ya iç savaş çıkmalı ya da Erdoğan öldürülmeli demiş. Vay küstah vay. Avrupalı siyasetçiler bu küstah ifadeye sessiz kaldı diyor. Pankart açmışlardı diye hatırlatıyor. Hani İsviçre'de o Cumhurbaşkanı'nın kafasına silah dayanılmasını, dayanmasını isteyen ya da onu ima eden bir pankart açmışlardı. Onun gibi bir başka küstah da Fransız siyaset bilimci. Kendi ülkesinde kaç kişi tanıyordur, kendi ülkesinde kaç kişi muhatap oluyordur bu zirzopu. Kalkmış demiş ki Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye'de ya iç savaş çıkmalı ya da Erdoğan öldürülmeli demiş. Star gazetesi de bunu Batı'nın alçak yüzü diye manşete çekmiş. Dediğim gibi yani kimdir, nedir, kaç paralık bir adamdır, kim ciddiye alır, niye böyle manşete çekiyorsunuz? Yani Batı'yı mı temsil ediyor bu adam? Evet zirzopluk etmiş, evet alçaklık etmiş, küstahlık etmiş ama manşete çekilecek kadar da önemli bir adam olduğunu sanmıyorum. Star gazetesi biraz abartmış bunu. Fener Arena'da çocuklar gibi şen demiş. Yani dünkü Fener'in Seyrantepe'deki 1-0'lık galibiyetiyle çocuk bayramını şöyle bir harmanlamış. Oradan bir başlık çıkarmış ve güzel bir başlık var Star gazetesinde sol üst köşede. 23 Nisan donuyor insan demiş, kafiyeni yiyeyim demiş. 'Yeni Şafak gazetesi sür manşetinde Cumhurbaşkanı'na o hani sorunun sorulduğu an var. Küçük Cumhurbaşkanı'na yani temsili Cumhurbaşkanı'na o malum soru sorulmuştu. AKP'ye gireceksiniz, üye olacaksınız. Peki genel başkan da olacak mısınız diye gazeteciler soruyu çaktılar. O küçük Cumhurbaşkanı, temsili Cumhurbaşkanı şöyle bir bocaladı. Yiğit ismindeki kardeşimiz. Ama saçları parlamayan bir yiğit bu. Biraz bocalayınca hemen Sayın Cumhurbaşkanı sufleyi verdi. Neden olmasın dedi. O da tabii neden olmasın diye cevabını verdi. Ve işte niye olmasın şeklindeki o başlıkta Yeni Şafak'ta sür manşete çıkmış. Fener klasiği 0-1 diyor. Galatasaray'ın mağlubiyeti ya da tersten bakarsak Fenerbahçe'nin bir kez daha Galatasaray'ı yenmesi Yeni Şafak'ta sür manşette. Yeni Şafak manşetinde 2 günde işleri biter diyor. Kimin işi bitiyor? Baylok'ta korkunç darbe itirafları. FETÖ'nün 2 üst düzey imamı Mustafa Harput ile Fatih A. deşifre olan Baylok yazışmalarında 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminde yapılacakları bir bir konuşmuş. Aralık 2015'teki görüşmede Fatih A. aslında bir sabahlık işi var hepsinin. Asker gözaltına alacak, hakimler 2 günde işi bitirecek demişler. Biraz küçümsemişler devleti. Zavallılar tabii bir günde değil işte bir saatte bile yapılacak iş değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru yönetimini, meşru iktidarı bu şekilde darbelerle devirmeye kalkmak, işte sonunda oturursunuz baydokunuzun üstüne derler. 100 yıl yaşamak için para döktü diye Fethullah Gülen'den bahseden bir haber var Yeni Şafak'ta. Bakalım o neymiş? FETÖ lideri Fethullah Gülen'in 100 yıldan fazla yaşamak için kök hücre çalışmalarına 30 milyon liradan fazla para aktardığı tespit edilmiş. Emniyetin hazırladığı raporda yer alan bilgiye göre Gülen'in özel doktoru Tuncay Delibaşı kök hücreden organ elde edilip Gülen'in organlarının yenilenmesi projesini yürütüyordu diyor. Yemin ederim üflemedir bu haber. Fethullah Gülen gibi bir adamın böyle bilimsel çalışmalarla ne alakası olabilir? Adamın hayatı hurafe, üfleme, üfürme. Ne alakası var bilimsel kök hücre çalışmalarıyla? İşte bir yerden çakacak ki o da oradan çakmış. Bakın FETÖ 100 yıl yaşamak istiyormuş diye. Ne alakası var adam? Bilime düşman bir adamdan söz ediyoruz. Her türlü bilimsel gerçeğe düşman bir adamdan söz ediyoruz. Bilimi görse kaçar. Herkesten önce ön safta kaçmaya çalışır. Boş verin ya. Yani hani siyasi bir eleştiri yaparken komik duruma düşmeyin ya. FETÖ kök hücre çalışmaları yapıyordu. Vay hain vay. Demek ki 100 yıldan fazla yaşamayı planlıyordu gibi. Böyle hani bir yerden çakacak ya FETÖ'ye. Ya başka bir yerden çak arkadaş. Komik olma ya. Vatan Gazetesi'ne bakalım. Barış mesajı diyor manşetinde Vatan Gazetesi. Meclisteki 23 Nisan özel oturumundan çok güzel bir fotoğraf yakalamış. Locadan çekmiş. Tam Cumhurbaşkanı'nın yanından. Herhalde bu Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafçısı çekmiş bunu. Cumhurbaşkanı geliyor locaya. Oradan AKP sıralarından alkışlar yükseliyor. Tam locaya dönmüşler. Hayranlık ve büyük bir şey içinde, böyle huşu içinde alkışlıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da elini göğsüne götürmüş. Eyvallah diyor böyle, yani sağ olun teveccüh gösterdiğiniz şeklinde. Onları saygıyla selamlıyor. O da elini göğsüne götürmüş. Barış mesajı diye de bunun üzerine başlık atmışlar Vatan Gazetesi'nde. Anıtkabir'e koşan çocukların o malum fotoğrafı var. Bütün gazetelerde değişik açılardan bu fotoğraf var. Atatürk aşkına başlığı atılmış o fotoğrafın üzerine ve altın kafa diyerek Joseph de Souza'nın attığı kafa golü sonrasında Fenerbahçe'nin dün Seyrantepe'de 1-0'lık galibiyeti nasıl kutladığının gol sonrası fotoğrafı var. Nefret söyleminde son nokta diye o Star gazetesinin manşetten verdiği zirzop zevzek Fransız siyaset bilimcinin ne kadar bilim insanıysa Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a yönelik işte öldürülmeli şeklindeki saçma sapan sözleri Vatan gazetesinde de birinci sayfaya çıkarılmış. Adamı Fransa'da kaç kişi tanıyordur şimdi burada meşhur olduğu bu manşetler sayesinde. Evrensel Gazetesi kıdem tazminatı için 1 Mayıs'ta alanlara demiş. Hükümet referandumun hemen ardından kıdem tazminatının fona devredilmesini gündeme getirdi. Farklı sektör ve fabrikalardan işçiler başta tazminat olmak üzere haklarına sahip çıkmak ve taleplerini dile getirmek için 1 Mayıs'ın güçlü kutlanması çağrısını yaptı demiş. Referandum iptal edilsin şeklinde. Türkiye'nin dört bir yanında, bu arada İstanbul'un da bazı ilçelerinde, en başta da Kadıköy'de yapılan gösterilerden bir fotoğrafa yer veriyor. Orada vatandaşların, daha doğrusu muhalif vatandaşların çağrılarına yer veriyor. Bakın dikkat edin. Muhalif vatandaşların diye düzelttim. Vatandaşların gösterileri lafı. Çünkü vatandaşlar gösteri yaparak referandum sonuçlarını kınadılar şeklinde bir ifade. Haber değil. Yanlış bir haber. Çünkü sanki bütün vatandaşlar kınamışlar, protesto ediyorlarmış gibi. Halbuki muhalif vatandaşlar ya da %49 protesto ediyor diye bunu düzeltmek ihtiyacı hissettim. Ama bazı arkadaşlar, bazı meslektaşlar ne yapıyorlar? Vatandaşlar referandum sonuçlarını sevinç gösterileriyle kutladılar diyor. Sanki bütün Türkiye kutlamış 16 Nisan'da çıkan sonucu. Haberde o spesifik unsurları, yani gerçeği, en önemli şeyi, haberin en önemli gerekliliğini, yani gerçeği böyle atlamamak lazım. Geçenlerde duydum bazı haber kanallarında. hemen ne yaptılar? 17 Nisan sabahı yurt dışında da vatandaşlar kutladılar referandum sonucunu ya. Yurt dışında kutlayanlar belli ki iktidar yanlısı vatandaşlar. Sonra geliyor Kadıköy'deki gösterileri veriyor. Bir grup vatandaş kınama protesto yaptı filan diyor. Olmaz, ayıp, yakışmıyor. Gazetecilik ahlakına, etiğine yakışmıyor. O farkı vurgulamak için de bu parantezi açmak istedim. Güneş gazetesi manşetinde bunlar kimin torunu diyor. Referandum yenilgesini kabullenemeyen CHP, FETÖ ve marjinal grupların kaos çağrıları amacına ulaşamayınca tahrikler başladı. Kadıköy'de bir grup provokatör yatsı ezanını önce ıslıkladı, ardından yuhaladı diyor. Yazıklar olsun demiş bir de. Yazıklar olsun derken biz de size yazıklar olsun diyoruz. Ya kim yatsı ezanını ıslıklar, yapmayın arkadaşlar. Yani bunun adı provokasyondur. Bakın bunu söylüyorum. Bunun adıdır provokasyon. Hiçbir göstericinin, referandumun sonuçlarını kınayan hiçbir göstericinin kalkıp da yatsı ezanını ıslıklayacağına beni kimse inandıramaz. Böyle provokasyonları yapmayın. Yani bunlar tehlikeli şeyler. Ezanı kim niye ıslıklasın arkadaşlar? Yapmayın, bölmeyin memleketi. Bunlar tehlikeli şeyler. Ezanı ıslıkladılar diye buraya başlık atarsanız birileri koşar gider. Yarın öbür gün o göstericilerin üzerine saldırır. Bunlar ezandan nefret eden, ezanı protesto eden insanlar diye toplumu böylesine tehlikeli fay hatlarında bölmeyin. Barutun üzerine kibrit atmayın. Benzin bidonunun üzerine kibritle, meşaleyle yaklaşmayın. Bunlar alçakça provokasyonlar. Kimse bu anayasa referandumunun sonuçlarını protesto eden hiç kimse bir ezanı, yatsıyı, ikindiği sabahı her neyse kınayacak niyette insanlar değildir. Böylesine provokatif, böylesine alçakça yalan başlıkları atmayın. Çok tehlikeli şeyler bunlar. Gazetecilik yapın arkadaşlar, provokatörlük yapmayın. Orta Doğu gazetesine geçiyoruz. Saatler 7.51'i gösteriyor. Bu sevgi bitmez, bu coşku dinmez diyor. 23 Nisan kutlamalarına değiniyor Orta Doğu gazetesi. Soğuk ve karlı havaya rağmen yurdun dört bir yanından gelen genci, yaşlısı, kadını, erkeği ellerine çiçeklerle Anıtkabir'e akın etti diyor. Kimse sokaklardan medet ummasın demiş Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi lideri. Orta Doğu gazetesi bunu da birinci sayfasından vermiş. Yeni Çağ gazetesine bakıyoruz. Meclis oturumunda skandal, Atatürk'e ambargo diyor Yeni Çağ'da. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman'ın Atatürk'ün adını ısrarlı uyarıya rağmen anmamasını, Atatürk demekten imtina etmesini manşetine çıkarmış. Haklı olarak bu vurguyu yapmış. Takvim gazetesi Kemal Bey Milli Egemenlik Bayramı'nda milli iradeye hakaret etti diyor. Milli iradeyi satıyorsunuz diye satanlara hakaret etmiş. Sen niye alınıyorsun üzerine derler adama. Hey Takvim gazetesi kontrolden çıktı diyor Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak. Binali Yıldırım'ın Sayın Başbakan'ın da fotoğrafına dilimde tüy bitti, fesih yok şeklindeki açıklamalarını koymuş. Ve Sayın Devlet Bahçeli de kriz tellallığı yapmayın demiş. 90 artı zafer demiş Takvim gazetesi sür manşetinde Fenerbahçe'nin deplasmandaki Galatasaray'ın sahasındaki 1-0'lık galibiyeti aktarırken. Akit gazetesi dualar göğe yükseldi diyor. Nerede? 23 Nisan kutlamalarında mı? Hayır, 23 Nisan kutlamalarında değil. Dünün Miraç Kandili olduğunu hatırlatıyor. Onu öne çıkarmayı tercih etmiş Akit gazetesi sürmanşette. Dualar göğe yükseldi. Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Yüce Allah'ın huzuruna vardığı gece olan Miraç'ı fırsat bilen inananlar dün gece camilere akın etti diye onu öne çıkarmış. Cudi'deki madeni PKK mı işletiyor haberi manşette. Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2013'te faaliyeti durdurma kararı verdiği Cudi Dağı bölgesindeki maden sahasında üretim devam ediyormuş. 23 Nisan oturumunu da sabote etti diyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haberi sayfanın dibinde. Kim sabote etmiş? Kemal Kılıçdaroğlu sabote etmiş. Ve onu iyi bilmezdik diyor Yeni Akit gazetesi. Profesör Erdoğan Teziç'in ölüm haberini böyle veriyor. Yasakçı Teziç öldü diyor. Türbana bizden af yok sözlerini hatırlatıyor Teziç'in YÖK Başkanı iken. Ya lütfedin de iki kelimede rahmet okuyun ya, ne olur. Yani Müslümanlıkta böyle hemen adamı kınayacağınız yönüyle anlak ve manşete öyle çıkarmak mı var birinci sayfaya? Bir de Fatiha oku, bir de Allah rahmet eylesin de yok, hayır. Onu iyi bilmezdik diye arkasından lanet okumuş. Biz de size lanet okuyoruz. Akşam gazetesi millet iradesine saygı duyun şeklinde Cumhurbaşkanı'nın sözlerini manşet yapmış. Hemen yanında da CHP kaosa oynuyor şeklinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sözlerini birinci sayfaya çıkarmış. Yurt gazetesi millet egemenliğine sahip çıktı diyor sürmanşette. Yurdun çeşitli yerlerinden 23 Nisan kutlamalarına yer veriyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dövizlerini taşıyor. Efe kıyafetinde çocukların ya da işte Zeybek Efe kıyafetinde çocukların tören yürüyüşü sırasındaki fotoğrafı var. Anıtkabir'den çocukların fotoğrafı var ve çeşitli yerlerden 23 Nisan etkinliklerinin fotoğraflarını böyle yan yana kolaj yapmış Hürt gazetesi birinci sayfada. Mücadeleye devam sözleriyle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 16 Nisan referandumundan çıkan sonuçları protesto etmeye, daha doğrusu yargı yoluyla geri çevirmeye çalışma çabasına değiniliyor. Karar gazetesi gelecek için dayanışma diyor manşetinde. Milletin 16 Nisan'da yüksek bir katılımla iradesini ortaya koyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygusallığı bir kenara bırakalım, geleceğimiz için dayanışalım demiş. Karar gazetesi birinci sayfasında iri puntolarla attığı manşetin altındaki yine iri puntolu spotunda ciddi bir dizgi hatası da yapmış. Birinci sayfayı okumadan gazeteyi baskıya vermeyin, okullara da saygısızlık etmeyin diye biz de buradan o birinci sayfa editörünün eline şöyle cetvelle hafif bir dokunuyoruz. Saatlerimiz 7.56'yı gösteriyor. Diriliş Postası gazetesinin birinci sayfasına bakıyoruz. Meclisin ana provokatörü başlığını atmış. Altına da Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını koymuş. Meclisin ana provokatörü olarak söz ediyor ana muhalefet genel başkanından. Giyotinci Fransız Engizisyonu Erdoğan'a suikast istedi diyor. Onlar da o sözde bilim adamının Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı öldürülmeli diye yaptığı zirzopça, zevzekçe açıklamaya yer vermişler. Onlar da adamı adam yerine koymuşlar bu şekilde. Aydınlık gazetesi işte size halk hareketi diyor. Böyle büyükçe bir fotoğrafı koymuş. Milli egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur şeklinde bir pankart taşıyan 23 Nisan'ı kutlayan TGB'lilerin Anıtkabir'e yürüyüşü sırasında çekilmiş bir fotoğrafa yer vermiş. Zarrab şantajının 5 hedefi diye bir haber de var Aydınlık'ta sürmanşette. İddia şu: ABD zarrab sopasıyla Türkiye'den tavizler koparma peşinde. ABD'nin şantaj çantasında YPG, Rakka, İran, Astana ve açılma geri dönüş var denilmiş. Dünya gazetesi manşetten koruma kalkanı güçlendi diyor. Yerli üreticiyi korumak için ithalata karşı son 2 yıldır birçok önlem alındı. Yürürlüğe giren toplam koruma ve önlem sayısı 164'e ulaştı diyor. Fanatik gazetesi Galatasaraylıların hiç hoşuna gitmeyecek ama Fenerlileri zevkten dört köşe edecek bir manşet atmış. De Souza'nın böyle gol kutlayan, iki elini göğe uzatan, gökleri işaret eden bir fotoğrafını koymuş. Bazı şeyler hiç değişmez diyor. Galatasaray 0, Fenerbahçe 1 şeklinde manşet atmış ve arenada fark akşamı diyor. Karakartal Başakşehir'e kayıp yaşadığı haftada farkı 7 puana çıkartmak için bu akşam Adana'yı ağırlıyor diyor. Arenada fark akşamı başlığını atmış. Ben de bu başlığı okuduktan sonra şöyle ortasında 14 Ş harfi geçen inşallah diye dileklerimi de dile getirmiş oluyorum. Foto maçta define demiş, hani De Souza'dan böyle göndermeli, takla attırmalı bir kelime oyunuyla define demiş. De Souza'nın gol sevincini kutladığı fotoğrafa yer vermiş. Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki 0-1'lik skorunu hatırlatıyor. Gaziantep'li Raşit Oral intihar etti diye de tepeden vermiş. Çek futbolcu evinde kendini asarak hayatına son verdi başlığıyla. Hemen magazin gazetelerine de biraz göz atalım. Vatan'ın makaron eşinde Ayşe'nin olay gecesi başlığı var. Ayşe Hatun Önal önceki gece Ortaköy'de trafik çevirmesine takıldı. Alkolmetreyi üflemek istemeyen, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür eden Önal'ın ehliyetine el konuldu. Madem küfür etmiş, ağzına da biber sürselerdi bari. Makaron sağ üst köşede de Özlem'in bikini paniğine yer vermiş. Özlem Yıldız sunucu Özlem Yıldız KKTC'de otelin havuzunun kenarında bikinisiyle güneşlenirken gazetecileri görünce paniğe kapılmış, hemen havluyu böyle üzerine örtmüş. Yahu bikiniyle güneşlenecek kadar cesur bir hanımefendi niye gazetecileri görünce havluya sarılır, ben de onu anlamıyorum. Günaydın Eki Sabah gazetesinin o da Ayşe Hatun Önal'ın trafiğe takılmasını ve hadsizlik yaptığını anlatıyor. Hadsizlik yapmış, küfür yağdırdı diyor. 167 promil alkollü çıkmış, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür yağdırmış. O küfürü de yazmışlar buraya ama tabii ki ben okumayacağım efendi ve ahlaklı bir radyo sunucusu olarak. Vallahi yazmışlar, yalan söylemiyorum. Nokta noktayla da olsa böyle başına başlangıç harfini koyarak yazmışlar ama tabii ki okumayacağım. Efendim Kelebek gazetesi manşette sevgilim olsa elini tutarım demiş. Ali Sunal, Melda Tuna ile çıktığı eğlence turunda görüntülenmiş fotoğrafları çekilirken panikleyen oyuncu sevgili olmadıklarını söylemiş. Demiş ki sevgilim olsa elini tutardım, elini tutmadığına göre demek ki sevgili değilim demiş. Bir de böyle latif bir hanımefendi fotoğrafı var sağ üst köşede ama kimmiş bu? Love you notuyla seni seviyorum iki bebek mesajıyla karşılık vermiş. Kim olduğunu anlayamadım bir türlü, öylesine karışık yazmışlar ki... Neyse, fotoğrafı açın, Kelebek gazetesinden görün. Ben mi anlatacağım şimdi, yarım saat kim olduğunu araştırıp burada. Milliyet Cadde, çocuklarım için her şeyi yaparım lafını bahane ederek Blake Lively'nin fotoğrafını koymuş. Variety dergisinin düzenlediği bir etkinliğe katılmış. 29 yaşındaki aktris kızlarını korumak için her şeyi yapabileceğini söylemiş. Biz de böylelikle Blake Lively hanımefendiyle tanışma şerefine nail olduk. Ben ilk defa duyuyorum ama herhalde kesin ünlü birisi. Ve Ayşe sınırı aştı diye HT magazinde manşetten görmüş. Ayşe Hatun Önal'ın terbiyesizliğini. Hem alkollü araba kullanıyorsun, hem de polisler durdurunca onlara efeleniyorsun. Bir de gazetecilere küfür ediyorsun. Onlar küfürü yazmışlar mı? Hayır. Vallahi yazmışlar. Onlar da yazmışlar küfürü. Ayşe Hatun Önal gazetecilere dönüp siz nereden çıktınız? Bip demiş. O BP de tabii ki burada okumayacağım. Çellis Deniz'inde fotoğrafı var. Onu anlatmadan geçmeyeceğim. Deniz Akkaya eline cello ya da violonsel dediğimiz enstrümanı almış. Onunla poz vermiş ama hayatında ilk defa gördüğü anlaşılıyor violonseli Deniz Akkaya'nın. Çünkü o violonselin yayını öyle bir tutmuş ki mutfakta ekmek bıçağı tutuyor namussuzum. Şuraya bak. Bir sol elini de öyle bir tutmuş ki birinin gırtlağına sarılır gibi o violonselin sapına sarılmış. Deniz Akkaya'ya birisi tarif etseydi, ya ablam bacım o violonsele öyle davranma, ruhunu incitirsin diye, bu ne yahu, ekmek bıçağı gibi tutuyorsun violonselin yayını, bari başka bir dümbelekle falan bir poz ver ya da ne bileyim piyanoyla. Ya cello o kadar zarif bir müzik aleti ki, hele hanımların böyle elinde o kadar güzeldir. Fakat yapma, haksızlık etme, öldürme o violonseli sabah sabah. Yani ben violonsel çalıyor olsaydım bırakırdım enstrümanı, o kadar söyleyeyim yani. Neyse, saatler 8'i 3 dakika geçmiş bile RSFM'i dinliyorsunuz. İstanbul'da bu sabahta sis var. Her iki köprü yolunda da trafik yoğun. Aman dikkat, yollar biraz kaygan. Güvenli sürüş mesafesine uyun. Bırakın ellerinizden şu telefonları direksiyondayken. İlle de bir şey dinleyecekseniz sabah sabah, daha kargalar kahvaltısını eklemişken, kankanın dedikodularını değil RS FM'i dinle. Bak ne güzel, Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah var radyoda.
Zafer Arapkirli hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla, yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RS FM'de Seyri Sabah'ta. Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
RS FM'den Seyri Sabah programından tekrar merhabalar. Sabah saatlerimiz 8'i 7 dakika geçiyor. RS FM'i İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'de 93.4 FM frekansından dinliyorsunuz. Ayrıca akıllı cihazlarınıza, telefon ve tabletlerinize indirmiş olabileceğiniz Sputnik uygulamasından da bizleri dinleyebilirsiniz. Bilgisayar başındaysanız, masaüstü ya da laptop bilgisayarda da açtığınız zaman rsfm.com.tr adresini, orada canlı yayın düğmesine tıklamanız yetiyor bizleri dinlemek için. İlk bölümde yol durumuna çok fazla yer vermedik, farkındayız, ben de fark ettim, ama gazeteler bizi öylesine çekti ki içine, gazetelerde konuşulacak, üzerinde mütalaa verilecek ya da üzerinde tepinilecek, kimi zaman da cetvelle ellerine vurulacak ya da ağızlarına biber sürülecek o kadar çok unsur vardı ki yol durumunu ihmal ettik. Farkındayız. Direksiyon başındakiler bizi ihmal etme, şu günlük trafik vaazlarına hasret kaldık dediklerini duyar gibi oluyorum. Önce yol durumuna bir bakalım. %47'yi gösteriyor trafik yoğunluğu oranı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına bakarak söylüyorum. Yavaş yavaş yollarda yoğunluk başlamış. Yani yavaş yavaş o yeşiller kırmızıya dönmeye başlamış. Birinci ve ikinci köprülerde, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde yoğunluk giderek artmış. D100'de, TEM'de yoğun bir trafik var. Yani malum sabahın bu saatleri, bu dakikaları itibariyle ve tabii pazartesi sabahı olması hasebiyle trafikte doğal bir yoğunluk var. Bu artık hani kaçınılmaz, İstanbul'un bir gerçeği. Günde 1000 ilave aracın trafiğe çıktığı bir şehirden söz ediyoruz. Tabii 1000 ilave araç olunca bir anda gün boyunca İstanbul'a tepeden şöyle helikopterden, uçaktan baktığınızda bir açık hava otoparkını andırıyor adeta. Bu da birlikte yaşamamız gereken bir gerçek. Bunu da hep birlikte kendimiz yaratıyoruz. Şikayet etmeye hakkımız yok. Ama bazı şeylerden şikayet edebiliriz. Neden? Çünkü trafikte gereksiz yere zırt pırt şerit değiştirenlerden, şerit değiştirirken sinyal lambasını kullanmayanlardan, güvenli sürüş mesafesine dikkat etmeyenlerden, aracını önündeki araçla mesafeyi hızınla orantılayarak uygun bir mesafede sürmeyenlerden, direksiyon başında elinde o cep telefonu denen lanet aleti araç hareket halindeyken kullananlardan, direksiyon başında makyaj yapanlardan, tırnağını kesenlerden ya da kankasından gelen mesajları kontrol edenlerden, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gibi mecralarla direksiyon başında ilgilenenlerden ve yani başka bir deyişle trafik kurallarına uymayanlardan şikayetçiyiz. Ama bu şikayetimizi bıkmadan, usanmadan tekrarlayacağız ta ki öğrenene kadar adam gibi araba kullanmayı ve trafik kazalarını minimuma, hatta sıfıra indirene kadar. Bir de hatırları kalmasın. Günlerdir, aylardır, yıllardır bu konuya takığım. Yahu arkadaşım, sen bak, yan şeritte giden arkadaş, o tekerleklerin şerit çizgisinin üzerinde olmayacak. İki çizginin arasını şöyle bir ortala. Bazılarınız da kasıtlı yapıyorsunuz biliyorum. O böyle tekerleği koyuyor şerit çizgisinin üzerine ki ben her an yan şeride böyle fırlayabilirim, zart diye geçebilirim şeyini veriyor, izlenimini veriyor. Yan şeritten gelen araçları rahatsız ederek gidiyorsun. Farkında değilsin. Yola konsantre ol ya da çakallık için yapıyorsan yapma onu. İki çizginin arasını ortalayacaksın. Kimisi de daha ilerisini yapıyor. İki tekerleğin tam ortasını alıyor, şerit çizgisini öyle gidiyor. Bu şerit de benim, bu şerit de benim. Var mı? Ben bu yollara vergi ödüyorum arkadaş. Giderim, istediğim şeritten giderim. İstediğim anda o tarafa, istediğim anda bu tarafa kayarım. Keyfim hikayesi misin? Şeklinde araba kullanan arkadaşlar. Yapmayın bunu. Yandaki araçlardan işittiğiniz ya da işitmeniz muhtemel lafları ben burada sadece bip sesiyle verebiliyorum. Sadece öyle ifade edeyim. Siz anlayın o nokta nokta çizgilerin ya da işte nokta işaretlerinin üzerine. Saat bu gevezeliklerle 8'i 12 dakika geçmiş bile artık köşe yazılarını okumanın zamanıdır.
Köşe yazarları.
Hürriyet gazetesinin yazarlarıyla başlayalım. Ahmet Hakan bugün tam yarım sayfa vermişler Ahmet Hakan'a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tam 10 tane parça yazmış. Maşallah Ahmet Hakan dün iyi mesai yapmış. Ya da bazılarını böyle yedekliyor mu acaba bir iki gün önceden? Ya birkaç tane şöyle attıralım kenara, onları da pazartesi günü köşeyi şöyle doldursun mu diyor, bilemiyoruz. Ama Ahmet Hakan sağ olsun, yani eline sağlık, diline bereket. Ben de öyleyim, bir kaptırdı mı insan böyle yazı veriyor. 10 tane de yazıyor, 20 tane de yazıyor. Üretken bir arkadaş ama arada bir çakallık yapıyor. Böyle boş satırlar bırakıyor, satır atlatmalı, böyle bir teknik var. Onunla aslında hani ya, çeyrek sayfayı dolduracak şeyi yarım sayfaya böyle esnetmek, akordiyon gibi açmak mümkün. O teknikleri de iyi biliyor arkadaş. Onu da yapıyor yani. Neyse, en reisçi kim? En çok öne çıkardığı yazısı. Bakalım neymiş bu yazı. Pelikancılar diyor ki biz reisçiyiz, reise ihaneti affetmeyiz. Bu pelikancılar lafını izah etmem lazım bilmeyenler için. Şimdi iktidar yanlısı medyada iki kamp var. Bir tanesi böyle koyu reisçiler, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a ölümüne sahip çıkanlar. Reis nerede? Biz oradayız. Yürü be reis, arkandayız şeklinde sonuna kadar, ölümüne kadar reisçi bir grup var. Bir grup da böyle o AKP iktidar elitini eleştiren, yani ama bakın sizin de hatalarınız var filan diyen, bu biraz böyle hafif utangaç muhaliflerin kanadını tutan, işte Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu filan, böyle bir onları da şey yapan, ihmal etmeyen, hafif hafif mızmızlanan bir kadro var. Şimdi bir de pelikancılar var. Bu pelikancılar o muhaliflerin aleyhinde bir takım böyle dosyalar hazırlıyorlar. Onları yakın markaja alıyorlar. Tam sağa, kimi zaman adam adama pres uyguluyorlar. Bunların bir yalıda, karşı tarafta bir yalıda örgütlendiği, orada böyle bir örgütlü faaliyet gösterdikleri, oradan da üretim yaptıkları, yani medyada üretim yaptıkları anlatılıyor. İşte onlara pelikancılar diyorlar. Ahmet Hakan'ın atıfta bulunduğu pelikancılar bunlar. Tekrar baştan alıyorum. Pelikancılar diyor ki biz reisçiyiz, reise ihaneti affetmeyiz. Hocacılar diyor ki biz de reisçiyiz ama siz reisçilik adına reise zarar veriyorsunuz. Tetikçiler diyor ki hop, asıl reisçi biziz, reise yan gözle bakanı mahvederiz. Troller diyorlar ki hepiniz reisi anında satarsınız ama biz satmayız. Kısacası camiada bir reisçilik yarışı alıp başını gitmiş durumda. Hani Nadir Nadi Bey sahte Atatürkçülerden bunalıp ben Atatürkçü değilim diye kitap yazmıştı ya, bizim Ahmet Taş getiren de her an ben reisçi değilim diye kitap yazabilir. Vaziyet o derece vahim yani. Bu kavga, bu tartışma, bu hengame bu yarış ancak reisin, en hakiki reisçilerin kim olduğunu açıklamasıyla bitebilir diyor. Bakalım reis, en hakiki reisçiler şunlardır diye birilerini işaret edecek mi? Ama bizim tanıdığımız reis bunu yapmaz. Hepsi benim kardeşim, hepsine göğsümüz açık, bağrımız açık şeklinde, hepsini kucaklarız şeklinde bir kucaklayıcı, kapsayıcı liderdir bizim bildiğimiz reis. Öyle şunu ben seviyorum, bunu sevmiyorum diye ayrım yapmaz. Hepsi başının üstünde yeri vardır diye ben biliyorum. Yani hani dışarıdan izlenimim bu. Cübbeli Ahmet'in düşünce özgürlüğü diye bir yazısı daha var. Geçen hafta mahkeme Cübbeli Ahmet'le ilgili bir karar vermiş. Mahkeme demiş ki Cübbeli Ahmet'in satrançla ilgili düşüncelerini ifade etmesi düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Çok doğru bir karar. Düşünce özgürlüğü, düşünce özgürlüğüne zerre kadar önem vermeyen Cübbeli Ahmet içiler, gibiler için bile geçerlidir demiş. Bu arada Gül ve Davutoğlu diye de bir yazı yazmış. Neymiş? Üstlerine o kadar gidiliyor ki mağdur olmalarına bir tık kaldı. Haksız yere o kadar vuruyorlar ki bu ikisine yetti gayri diyenler çoğaldı. Hiç ses etmedikleri halde o denli saldırıya uğruyorlar ki vicdanlar isyanda diyor. Bu arada enteresan bir konuya daha girmiş Ahmet Hakan. Onu da söylemeden etmeyeceğim. Şimdi bir fotoğraf vardı. 16 Nisan gecesi referandum sonuçlarını kutlayan bir grup genç kızın böyle arabaların sunrooflarından, pencerelerinden sarkmış, taşmış bir fotoğrafı var. Bu fotoğraf bayağı simgesel bir fotoğraf. Yani Adalet ve Kalkınma Partili olduğu anlaşılan genç kızlar. Fotoğrafta dikkat çeken bir unsur vardı. Ne o unsur? Fotoğraftaki hanım kızların son derece böyle modern kıyafetler içinde. Yani kısacık böyle tişörtleri var, belleri, göbekleri gözüküyor, kollar açık, bağırlar açık filan, böyle son derece serbest, cesur kıyafetler içinde. Yani hiç hani böyle tipik Adalet ve Kalkınma Partili kitle filan değil, böyle mütedeyyin, işte başları örtülü, başörtülü, padişörü filan kızlar değil. Böyle Bağdat Caddesi'nden, Teşvikiye'den, Nişantaşı'ndan fırlamış hanım kızlar. Orasını tartışmıyorum. Yani bu o kesimde öyle hanımlar da olabilir. Tabii ki vardır. Ve güzel de bir şey bu. Neyse, bu fotoğrafı bazı gazeteler kullanırken sansürlü kullanmışlar. Yani o hani demin tarif ettim ya, mesela göbekler gözüküyor. Kısacık tişört yukarı doğru böyle açılmış. Pantolonla tişörtün arasında bir karış göbek boşluğu, dekoltesi var. Efendim o fotoğraflarda oraları Photoshop'la kapatmışlar, takviye etmişler. Karar Gazetesi'nde. Karar Gazetesi o fotoğrafı verirken o bel boşluklarını kapatmış, göbekleri kapatmış. Nasıl yaptıysa bayağı mahir bir Photoshopçu var demek ki Karar Gazetesi'nde. Ona dikkat çekmiş. Neden bunu yapıyorsunuz diyor. Yani evet çıktı diye bu fotoğrafı basıyorsun. Güzel de niye o göbekleri kapatıyorsun diye Ahmet Hakan da haklı olarak şey yapmış. Bu konuya değinmiş köşesinde. Bir yığın köşe yazısı var Ahmet Hakan'ın. Bunlardan biri de bu. Eline sağlık. Yani benim dikkatimi çekmemişti açıkçası karara bakarken, ama böyle bir abukluk da yapmışlar. Yani göbeği açık olan bizden olamaz. Kapat şunun göbeğini ey Photoshopçu, gel bakayım buraya. Ne bu kızların göbeği burada diye. Hemen müdahale etmiş kararın genel yayın yönetmeni. Ve kapatmışlar göbekleri. Tabii iki fırça darbesine bakar ama işte o kadar kolay değil. Ben o kızlardan birinin yerinde olsaydım, ertesi sabah gazeteyi açtığımda, eğer Karar Gazetesi alıyorsa tabii, ne bu ya, benim göbeğimi niye kapatmışsınız iki fırça darbesiyle diye Photoshopçuyu arar, sitem ederdi. Ey Karar Gazetesi, benim göbeğimden ne istedin diye de bağırırdım böyle ciyak ciyak. Neyse, Abdülkadir Selvi'nin köşesine bakalım. Cumhurbaşkanı kimi alkışladı? Başbakan dedesiyle ilgili ne anlattı diye başlık atmış Abdülkadir Selvi yazısına. Meclise girdiğimde ilk olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile karşılaştık diye anlatıyor meclisteki dünkü izlenimlerini. CHP'nin referandum sonuçları ile ilgili olarak Danıştay'a yaptığı başvuruyu konuştuk diyor Abdülkadir Selvi. Sonra başbakanla da sohbet etmiş. Efendim diğer liderlerle de sohbet etmiş. Başbakanın sohbetinden enteresan notlar var. Diyor ki meclis resepsiyonunda Milliyet Ankara temsilcisi Serpil Çevikcan'la birlikte Başbakan Binali Yıldırım'la konuştuk. AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın da katılımıyla aramızda ilginç bir diyalog yaşandı diyor Abdülkadir Selvi. Referandumdan sonra dinlendiniz mi diye sormuş. Dinlenme olur mu demiş Sayın Yıldırım. Efendim İnşirah suresinde yorulduğunuzda başka bir iş yapın der. Size bir şey anlatayım diyor Binali Yıldırım. Ben küçükken dedemin yanında çalışırdım. Dedem su arkları açardı. Kazma ile kazardık. Ben yorulunca dedem sen yoruldun, kazmayı bırak küreyi al derdi. Dedeniz sizi iyi dinlendiriyormuş. Referandumdan çıktık. Hükümet bu yaz bu kez uyum yasaları çıkarmak için çalışacak. Yani kazmayı bırakıp küreyi alacak. Başbakan muhalefetle uzlaşmayı tercih ederiz. Uzlaşamadığımız bir durum olursa yolumuza devam ederiz dedi. Yeni bir sayfa açmak ve sayfanın başına da Türkiye huzur istiyor diye yazmak gerekiyor. Ama meclisteki sert tartışmaları görünce bu pek mümkün gözükmüyor demiş Abdülkadir Selvi. Son cümlesinde de şu değerlendirmeyi yapıyor. Gergin bir dönem bizi bekliyor demiş. Hürriyet'in diğer yazarlarına bakalım. Deniz Zeyrek, El Uzbeki nasıl öldürüldü diyor. İşte o İstanbul'daki Reyna saldırısını, yılbaşındaki Reyna saldırısını planlayanlar arasında olduğuna inanılan El Uzbeki isimli teröristin Amerikalılar tarafından Suriye'de nasıl öldürüldüğünü, IŞİD militanı teröristin nasıl öldürüldüğünü anlatıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı, Reyna, St. Petersburg metrosu, Stockholm, Kırgız, Özbek, Tacik kökenli teröristler tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırılardan bazıları diye hatırlatmış Deniz Zeyrek. Amerikalıların bu teröristi öldürdüklerini açıkladıklarını hatırlatıyor. Geçen hafta o operasyonların ayrıntılarını öğrenmiş, onları aktarıyor Deniz Zeyrek de köşesinde. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, egemenlik kimin diyor. Bu anayasa değişikliği 2,5 yıl sonra, 2019 yılının Kasım ayında yürürlüğe girdikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapacak fazla bir şeyi yok diyor. Kalmayacak diyor. Milletvekilleri artık halkın dertleriyle uğraşmayacaklar. Meclis hükümetten de Cumhurbaşkanı'ndan da hesap soramayacak. Bu millet 1922 yılına kadar 600 yıldan fazla bir süre padişahın kuluydu. Şimdi kulluk sistemine yeniden dönülüyor. Her zamanki gibi eller aya, biz yaya demiş Rahmi Turan, Sözcü gazetesi yazarı. Sözcü'de Sinan Meydan, 23 Nisan nasıl bayram oldu şeklinde tarihi bir araştırma yapmış. İşte o 23 Nisan'ın nasıl bayram ilan edildiğini, nasıl bayram yapıldığını anlatıyor. Millet 23 Nisan'da ilk sözünü söyledi ve milli davaya atıldı. Bir Bursa milletvekili Muhittin Baha Bey'in sözlerini aktarmış köşesine Sinan Meydan. Diyor ki Muhittin Baha Bey, dağılan halkı bir araya topladı, milletin başına musallat olan halifeyi orada yalnız bıraktı. Yalnız Türklerin, yalnız Anadolu'nun değil, bütün İslam aleminin hayatını, istikbalini kurtaracak bir devletin temellerini 23 Nisan'da attı. 23 Nisan günü bu milletin, özgür ve bağımsız Anadolu'nun sonsuza kadar milli bayramıdır demiş. İşte o günlere geri götürerek bizleri. Bir şekilde Cumhuriyet değil tabii, 23 Nisan bayramının kökenlerini anlatıyor. Necati Doğru da Vertigo duvara dayandı başlığıyla yazmış. Diyor ki Vertigo duvara dayandı. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye uçağını sise buluta sokmadan, tepelere çarpmadan uçuracağına kalben inanmış. 7 seçimdir AKP'ye oy vermiş kendi seçmeninin de gözü açıldı. Üsküdar'dan çık, İstinye'den kıvrıl, birinci köprüye varırsın. Köprüye girme, devam et, ikinci köprüye ulaşırsın. Bu iki köprü devletin halktan topladığı vergilerle yapıldı. Bu iki köprüden toplanan geçiş paraları, yani yıllık 290 milyon TL özel müteahhit şirketlere geçiş garantisi verilerek yaptırılan üçüncü köprünün giderine, yani 532 milyon lira yetmiyor diyor. Günaydın. Dünyanın en pahalı ve en yüksek ücretle geçilen köprüsünü Tayyip Erdoğan'la Binali Yıldırım devletten bir kuruş çıkmıyor deyip halkı his yanıltmasına, yani Vertigo'ya sokarak yaptırdılar. Evet, oylarını 65'e çıkartacaklarını sandılar. Halka his tuzağı kurdular. Kendi hislerinde boğuldular. Sorgulama olacaksa balığı kokutan baştır diyor Necati Doğru bugünkü köşe yazısında. Ayşe Sucu da kudretle galip gelme ölümlüdür diye yazmış bugünkü Sözcü'de köşe yazısında. Cumhuriyet gazetesinin yazarlarına bakalım. Tayfun Atay, kutlu doğumun Noel'den farkı yok mu diyorlar hocam diye yazmış. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez yakınmış. Kutlu Doğum Haftası'nı bidat olarak nitelendirenler karşısında, bidat kabaca dine aykırı, uydurma, yenilik demek ama aslında bir dinin zamana yenik düşmemesi yolunda değişen hayat içerisinde varlığını sürdürebilmesi için tarihsel olarak karşımıza çıkan kültürel girdilerdir bidatler diyor. Bidat Elbette sosyolojik çerçevede konuşmak gerekirse yeni zamana karşı ayakta duran her şeydir diye yazmış. Sen ve kurumun diyor Mehmet Görmez'e, mesela bir yılbaşı kutlamasını yıllardır çok görmektesiniz bu topluma. Ve senin kutlu doğumuna karşı çıkanlarla yılbaşı gecesi Reyna'ya saldıranlar aynı kumaştan. Onu da gayet iyi biliyorsun. O yüzden gel şu seküler Türkiye'nin gönlünü kazan artık. Siz seküler topluma yılbaşını zehir etmezseniz hiç endişeniz olmasın, seküler toplumda kutlu doğum haftasına paydaşlık eder. Ramazana, kurbana, oruca, mevlide paydaşlık ettiği gibi. Yoksa daha çok duyacaksın kutlu doğum bidattır laflarını. Dua et, şirk, yani peygamberi Allah'a eş koşmak dememişler kutlu doğum için ama diyeceklerdir diyor Tayfun Atay. Erdal Atabek de Cumhuriyet'teki köşesinde hayır kazandı çok açık diyor. Şimdi ne yapılacak? Çok açıktır yapılacaklar. Hiçbir oldu bitti kabul edilmeyecektir diyor Erdal Atabek. Referandum hiç yapılmamış gibi çalışmalar sürdürülecektir. Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, savsaklamadan, kent kent, ilçe ilçe, ev ev, kişi kişi doğrular anlatılacaktır. Yaşayacaksak böyle yaşayacağız, öleceksek böyle olacağız, öleceğiz. Tertemiz bir vicdanla insan gibi demiş Erdal Atabek. Nuray Mert Cumhuriyet'teki köşesinde olay dönüp dolaşıp bir kez daha eğitimsiz taşralı kitleye fatura edildi. Şehirli muhafazakarlar bile işin içinden sıyrıldı. Ya ben bir de ona yanıyorum demiş. Onca okumuş yazmış, hatta ortalarda entelektüel diye dolaşan adam kadının bunca yıl iktidara yakın durmak adına dal kavukluk, laf ebeliği yapması, muhafazakar olmayan şehirlilerin, üstelik en zenginlerinin kazançlarına zarar gelmesin diye otoriter siyasete zemin sağlaması neredeyse daha masum bir iş sayılacak. Başımıza gelenler sebepsiz değil ama yine de haksız, yine de hukuksuz diyor Nuray Mert. Orhan Bursalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin stratejisinde yanlışları ve çok seksizlik hatalarını yazmaya devam ediyor. Bugün üçüncüsünü yazmış. Diyor ki kurmaylık eksikliği var. Seçimleri belirlemede büyük kentlerin rolüdür diyor bir başka nokta. Mesela İstanbul'a özel planlı programlı büyük bir hayır yığınağı yapılsaydı fark açılamaz mıydı? Bütün bunlar inceden inceye ve kamuoyu şirketleriyle de planlanması gerekir. AKP kaç şirketle çalıştı? 3 mü 5 mi diyor. Muhalefet bunu yapamazsa ve paramız yok gibi gerekçelere sığınırsa kitle iletişim çağında bilimsel çalışma yürütmede başarısız olur. Denk kuvvetlerin çatışmasını etkileyecek her şey çok önemlidir diye yazmış Orhan Bursalı ana muhalefeti Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdiği yazısında. Evet, köşe yazarlarını okumadan bugünkü telefon bağlantımızı gerçekleştirelim. Spordan bahsedeceğiz bugün. Bugün spor konulu bir canlı bağlantımız var ve deneyimli bir gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi'nin spor müdürü, sevgili kardeşimiz, meslektaşımız Arif Kızılyalın telefon attığında. Arif, günaydın, merhaba.
Günaydınlar, hayırlı haftalar, iyi haftalar.
Çok teşekkürler. Hafta sonunda birbiri ardısını sıra flash spor olayları yaşadık. Güzellerinden başlayalım. Vakıfbank'ın kadın voleybol takımının Avrupa şampiyonluğunu kutladık. Seyran Tepe'de işte yarı yarıya görkemli diyebileceğimiz bir derbi maçı vardı. El Clasico vardı ama bir yandan da üzücü bir haber de vardı. Gaziantep sporlu Çek futbolcunun evinde ölü bulunması, muhtemelen intihar etmiş olduğu haberi. İstersen bu kötü haberden başlayalım. Gerçeği anlaşılabildi mi olayın, nedir?
Henüz anlaşılamadı. Fakat gece vakti ortaya çıkan bir gelişme. Sabah antrenmana gelmeyince arkadaşları önce merak ediyorlar. Telefonlar cevap vermiyor. Evinden ses çıkmıyor. Ve polis evine girince ne yazık ki bu, ne diyeyim yani, bütün futbol dünyasını, sadece Türk futbolunu değil, üzüntüye boğan. Çünkü kendi ülkesinin de önemli bir futbol figürü. Hani insanı ne tür bir ruh hali intihara sürükler, intihar mıdır? Tabii polis araştırması sonrası ortaya çıkacak ama ilk bulgular ve dün akşam hem Bülent Uygun Hoca'nın yardımcılığıyla yaptığımız görüşmeler olayı intihar olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
Evet.
Ne diyelim, toprağı bol olsun.
Toprağı bol olsun Gaziantep camiasına ve ailesine başsağlığı
diyelim.
Derbiyle devam edelim Arif Kızılyalı'nın.
Derbiyle mi devam edelim? Peki derbiyle devam edelim.
Derbiyle devam edelim. Dün Seyrantepe'de ona sonra geliriz. Şimdi derbi pek çok gazete demiş ki ya artık bu bir klasik haline geldi. Galatasaray hep böyle maçlarda oynuyor ama Fenerbahçe yine bir şey yapıp kazanıyor. Artık istatistik olmaktan da çıktı galiba bu. Yani böyle bir şey yapıştı bu Galatasaray Fener derbilerinin üstüne. Ne diyorsun? Sen şaşırdın mı sonucu?
Valla şimdi bakarsanız bir kere futbol kalitesi düşükçe. Fenerbahçe'nin böyle oynayacağını tahmin ediyorduk yani. Savunacak ve eğer bir kalırsa sonlarda kontralarla, ki Fenerbahçe iyi kontratak oynayan bir takım, özellikle Lens vasıtasıyla sonuca gidecek. Aslında hani düşünülmeyen, hani aa çok şaşırdık diyebileceğimiz bir sonuç değil.
Peki ben şunu soracağım Arif. Fenerbahçe evet. Çok iyi mi savundu yoksa Galatasaray onca baskıya rağmen gol becerisini, yani golü mü beceremedi? Nedir senin yorumun?
İkisi de sonuçta final vuruşlarında doğru şut tercihleri kullansalar, örneğin Schneider, örneğin Yasin,
Podolski.
Maç ilk yarıda kopardı. Keza Selçuk'un bir vuruşu var. Podolski tek şutör değildi bu maçta. İkinci yarıda Rodriguez, bu yeni aldıkları futbolcu, PAOK'tan gelen futbolcu, Volkan'dan korkmayıp ayağını soksa topa yine Galatasaray'a öne geçebilirdi ve öne geçse farka gidebileceklerdi maçta aslında. Çünkü Fenerbahçe doğal olarak açılacak. Galatasaray 2-3'ü çünkü bayağı da hücum oyuncuları var. Kreatif oyuncuları var Galatasaray'ın hücum noktalarında. Farklı kazanabileceği bir maçı 0-0 gitti. İşte dejavu, yani nasıl dejavu? 1992 yılındaki Samuel Johnson'ın attığı maç.
Aynen.
10-0 bitecek. Ama o maçla bu maçı mukayese etmem. Yani o günkü Galatasaray feci bir Galatasaray'dı. Yani felaket bir takımdı.
Tabii.
Sergen'i, Hacı'sı, Şusum'su. Ama şey olarak, şablon olarak uyuyor mu, büyük çerçeve uyuyor. Bir de tekrar yine Ali Sami Yen Stadyumu'ndaki, yani TTR'in Ali Sami Yen'deki, yanılmıyorsam 2010 sezonuna gidiyoruz. Göbek adı de Souza olan espri yapıyorum tabii. Başka bir futbolcu Alex'in kafa golü. Ki muhtemelen yanılmıyorsam aynı kaleydi. Aynı kaleydi tahmin ediyorum. Giden bir kafa golü ve Galatasaray Hacı yönetiminde kazanacağı maçı verdi. Bugün yine kazanacağı maçı verdi. Ama ondan ziyade şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın hocasının maç sonrası ifadeleri yenilgiden daha ağır geldi Galatasaray camiasına.
Ne dedi?
Bir hafta evvel Başakşehir, ki Başakşehir stadını biliyoruz, böyle minimal çok para harcayarak yapılan butik otel gibi. Orasını Nou Camp'a, Başakşehir'i de Barcelona'ya benzetmişti. Evet. Igor Sudor kardeşimiz. Evet. Bu hafta da Fenerbahçe yenilgisinden sonra gittim futbolcularımı kutladım, gururlanım. Ya arkadaş, burası Çatladı Kapı Spor'a. Çatladı Kapı Spor örneğini vermeyeyim. Langa Spor'un başkan arkadaşımız. Langa Spor değil, burası Galatasaray. Sen Fenerbahçe yenilgisinden sonra futbolcularını kutlayamazsın. Yani niye kutlayacaksın? Selçuk Friki 5 santim yukarı atıp gol yapabilecekken yapamadığı için mi? Veya Rodriguez ayağını Volkan'dan sakınıp gol yapamadığı için mi? Veya Göbekli Schneider diyorum artık. Maşallah benim kadar göbeği var. Göbekli Schneider dönen topu tavana asacağı yerde Volkan'a nişanladığı için mi tebrik ettin? Ey Igor Tudor, bu ey ifadesini de pek kullanmıyorum, bunu birazcık kullanıyorum demek lazım burada. Yani Tudor önce bir Galatasaray arşivine bir girecek, bakacak, aa pardon çok özür dilerim diyecek. Yani bir kere o yenilgiden sonra, hani iyi oynadık ama yenildik, şerefli yenilgi, bunlar sildiğimizi sandığımız futbol jargonlarıydı. Demek ki silememişiz.
Evet. Şimdi Arif Kızılyalı, ben Galatasaraylı olsaydım ey Igor Tudor diye başlayıp şunu söylerdim. O kadar yan orta yapılan bir maçta Eren Derdiyok'u niye kenarda oturtursun? Bir, ey Igor Tudor, Bruma gibi bir adamı tam da Fener defansını böyle harmanlamaya başladığı sırada niye oyundan alırsın? Katılır
Valla
mıydın?
çok çok güzel bir tespit ki siz politika uzmanısınız. Özellikle de dış politika Türkiye'de en iyi yorumlayan gazetecilerinizden birisiniz. Ama şu tespit doğru. Maçı izlerken spor yazarı ve kalibresi yüksek spor yazarı arkadaşlarla laf yazıp bir arkadaşlardan biri. Bu Eren derdi yok. Sağdayken Galatasaray yan orta yapmıyor. Eren olmadığı pozisyonlarda yani kısa forvetlerle oynuyorken işte Podolski gibi vesaire gibi yan orta yapıyor. Hakikaten bu bir çelişki. Ayrıca Bruma konusunda %100 haklısınız. Hani sahaya çıkardığı 11 tamam doğru 11 olabilir Sabri hariç, Karol hariç ki Karol iki Fener maçında iki defa adamını kaçırdı, iki gol oldu. Kadıköy'dekinde de Karol'un hatası vardı, burada da Karol'un hatası var. Hadi ilk 11 kabul ettik ama oyuncu değişiklikleri çok yanlış. Bruma kenar hücumcusu. Bruma'yı bu maçta böyle nerede oynadı belli değil. Bir sağ ön, bir sol ön ortaya geldi. 10 numara oynadı. Schneider'in arkasına gitti. Ve
sonra da kenara yani, aldı.
Şutör özel diyorlar adamı o kenara aldı. Hani elindeki bütün forvetleri değerlendireyim, değişikliğe, varyasyona gideyim dedi ama tutmadı. Demek ki Galatasaray'ı tanıyamamış. Şimdi ilk teknik adam, kötü teknik adam demeyeceğim. Yani Igor Tudor adı var. Juventus'ta yıllarca forma giymiş. Hırvatlardan da fena hoca çıkmaz. Ama herhalde kendi kurmadığı takımı henüz tanıyamamış. Kimin ne yapabileceğini kestiremiyor. Yani mesela şimdi Schneider dururken yanına Josie'yi alması da ilginçti.
Peki Arif yani Kızılyalın, özetle şunu sorayım. Igor Tudor artık kendine başka bir takım, Galatasaray'da kendisine yeni bir teknik
başka
direktör
bir
arıyordur herhalde değil mi?
Zorunda. Çünkü feci bir kabul edilmiş çaresizlik yaşıyor Galatasaray. Hani tesisler elden gittik, tesis zengini. Biliyorsunuz bundan Cumhuriyet'le beraber çalışırken sizlerle. Evet. Galatasaray tesis zenginiydi. Fener'in Beşiktaş'ın dikil ağacı yok diye de haber yapardı rahmetli Abdullah abi.
Evet.
Şimdi Galatasaray'ın dikil ağacı kalmama noktasına doğru gidiyor. Evet. Onu sattı, borcu kapadı mı kapayamadı. Borcu da kapayamadı. Takım eski otomobil mezarlığına dönmüş durumda.
Valla tesis meclis bir yana, Galatasaray'ın en çok içine dert ettiği şey herhalde Fener'e yine yenilmektir. Bunu aşması gerekiyor herhalde diye bağlayalım ve son olarak lafı getirelim cumartesi gecesi yaşanan o vahim olaya. Başakşehirli futbolcuların utanmazca bir taraftara ve sonradan bir basın mensubuna saldırmalarına, bu adamlar ne zaman adam olacak diye sorarak başlayayım Arif.
Valla şimdi önce nereden başlayayım? Şuradan başlayayım. Bu arkadaşların lüks otomobillerini biliyorsunuz işte İstinye Park vesaire gibi mekanlara gittiklerinde valeye veriyorlar. Valelere verdikleri aylık ücret karşılığında biz gazeteciler çalıştığımız kurumlardan maaşlarımızı alıyoruz. Yani valeye verdiği harçlık veya bahşiş ile çalışan adamın gırtlağına yapıştı. Oradaki gazeteci arkadaşımızın suçu ne? Emre Belezoğlu denen şahsiyetin Rize'li taraftarlarla ağız dalaşına girişini görüntüye almak. Gazetecinin temel görevi ne orada? Olayları tespit etmek, belirlemek, kayıt altına almak. Yani gazeteci görevini icra ettiği için önce Emre Belezoğlu tarafından sözlü tacize uğruyor. Ondan sonra da takım arkadaşları Yalçın Ayhan, hiç affetmeyeceğim bundan sonra. Volkan Babacan zaten sevmezdim. Asla kara listeye aldım. Mahmut Tekdemir ki kendisi hayatı dar kapıdan çıkmıştır. Bir jokey ailenin evladıdır. Açlığı tokluğu bilir. Mahmut Tekdemir'i de affetmeyeceğim. Ve Ufuk Ceylan. Yani kimsenin...
Bu eski Galatasaraylı kaleciydi değil mi?
Ufuk Ceylan, evet. Kimsenin hayat tercihlerine karışmam. Kendi tercihidir ama teyzesi yaşında insanlarla dolaşmayı adet edinen kardeşimiz.
Oralara zaten girmeyelim. Yani hani yani, olayla alakası yok ama yani...
Yok ama hani biz gazeteci olarak bir şeyleri görüyoruz, biliyoruz ama yazmıyoruz özel hayatta diye. Bari sen de efendi olacaksın. Efendi de değilmişsin demek ki. İki büyük camiye alan formasını giydin. adam olamamışsın.
Sonuçta çok büyük bir ayıp var ama burada Arif olayın bir yanı daha var. Bu çocukların hep birlikte otobüsten inmelerine nasıl izin veriliyor? Oradan bir taraftar laf attı diye her maç çıkışında her takımın oyuncusuna atılır. Kendi taraftarı bile laf atar kimi zaman. Ya sen ne artistlik yapıyorsun, oynamıyorsun falan diye. O çocukların otobüsten böyle hır diye inip mahalle kavgası gibi ortalığa dalmalarına başlarında hoca yok mu? Kafile başkanı yok mu? Nedir bu iş?
Valla Abdullah Hoca demek ki sözünü geçiremedi orada bir. İki ben ilçe ve il emniyet görevlerini şey yapıyorum. Çünkü ortada darp var. Gazetecinin makinalarının zarar görmesi var ve o kafilenin en azından olmaya çalışanların oradan elini boyutu sallayarak ayrılmalarına
hiçbir şey olmayacak
izin
mı bu
veriliyor.
Adamlara?
Şimdi valla biz Gazeteciler Sendikası harekete geçti. Cemiyet harekete geçti. TSE'de bir açıklama yaptı önce mail adreslerine, sonra sosyal medyada da kullandılar. Orada kaldı gibime geliyor. Çünkü araya Hatırlı abiler girdi. Hatırlı abilerken benim abim falan asla olamaz. Sayın Göksel Gümüşler katılıyorum. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Başakşehir Futbol Takımı'nın başkanı.
Siyasi olarak da etkin kişilerden
etkin
söz ediyoruz.
Etkin ama şu şeye bakın ki ben sonuçta gazetecilerin etkinliğine, psikolojilerin derneğinde asla ayrıma giden bir adam değilim. Hani tırnak içinde söylüyorum. Yandaş medya diye adlandırılan kesimin bir spor kanalının muhabirine yine Türk futbolunun onun için kullanabilirim. En yandaş takımının oyuncuları saldırıyor. İlk başta yani Aspor'un başındaki Serkan kardeşimi kutluyorum. Bayağı bir tepki verdi. Televizyon kanalları bayağı bir tepki
orada
verdi.
Orada hakkını teslim edelim Aspor'un.
Evet, yani
çok
Serkan
yoğun eleştirdiler.
Yorumcularımı tebrik ediyorum. Ama ondan sonra bir durduk. Hep beraber bir durduk. Konu o noktada kaldı gibi. Şimdi mesela dava açarsa iki kardeşimiz, ben TSE'de İstanbul Sıra Başkanı olarak müdahale olacağım oraya. Önceki vakaları da gündeme getirip bu işin peşine bırakmamak lazım. En azından bir ceza aldırmak lazım. Şimdi bu iş benzerleri Premier Lig'de oldu. Chelsea'de bir futbolcu benzeri bir olaya çok minimal bağlamda katıldı. Bayağı bir ceza almıştı. Şimdi bu Emre Başkan Mahmut Volkan, kaleci babacını kastediyorum. Kaleci Ufuk ve Yalçın Ayhan'ın önümüzdeki Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında forma giymemesi gerekiyor. Tedbirli olarak isim kuruluna sevk edilir.
Evet, yani bu edepsizliğin bir karşılığı evet, olması lazım.
Hukuk kurulu var mı? Türkiye Futbol Federasyonu var mı? Bunlara bu cezayı verecek profesyonel futbol disiplin kurulu var mı? Hep beraber göreceğiz. Ya da yani güçlü olanın hani tırnak içinde güçsüzü dövdüğü bir iklimin örneğini mi yaşayacağız? Biz gazeteciler sendikal olarak veya cemiyet olarak veya dernek olarak ne yapacağız? Yani aslında yoğun bir hafta bizi bekliyor bu konuda. Hani
vallahi bizim gücümüz bir yere kadar Arif. Biz kınayabiliyoruz. Burada işte bu programlarda senin de yaptığın, benim de yaptığım gibi bizim sözümüz var, kalemimiz var, mikrofonumuz var. Ama esas iş yöneticilere düşüyor. İki tane, bir tane örnek vererek bağlamak istiyorum. Evvelki hafta Beşiktaş-Trabzon maçı. Maç bitti. Beşiktaş'ın basın sözcüsü bir kardeşimiz, gazeteci kardeşimiz bir tweet attı. Tepki çekti Beşiktaş yönetimi. Pat diye ipini çekti.
Yani
maçı
o kadar ucu şey yani o nedenle olmadığını çok iyi biliyoruz. O kardeşimiz abimiz benim yaşlı abimdir. Duruşu nedeniyle
tamam ama yani bir şey
biriken tırnak içindeki cezalarından faturasını ödedi.
Tamam yani bence ama bir tavır aldı kulüp. Hiç acımadı. Kendi kendine ceza verdi. Şimdi Başakşehir kulübünden de hızlı bir aksiyon beklemek hakkımız.
Valla Başakşehir kulübünün herhangi bir ceza vereceğini düşünmüyorum. Çünkü hani öyle bir yapılanma da değil o kulüp. Ben zaten Başakşehir'i proje takımı olarak adlandırıyorum. Çünkü İstanbul'da yalan söyleyeyim var. 30 küsur tane iştirak var. O iştirakların maddi manevi tüm desteğini alan eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor olan yani biz İstanbullulardan kesilen vergiler vesairelerle güçlenen bir proje takımı. Hani Galatasaray Fener Beşiktaş da pek bir sıcak bakıyor. Halbuki Galatasaray Fener Beşiktaş Sarıyer Beykoz işte Beylerbeyi'nin hakkı olan ödenekten haksızca kesilen paralarla güçlenen bir ekip. Ben burada Galatasaray Fener Beşiktaş
Evet.
saydığım işte bilmem kaç İstanbul takımına da şaşırıyorum. Ama işte güce tapanlar ülkesiyiz. Korku ülkesinde, korku ikliminde yaşıyoruz.
Peki.
Ha, ama sen korkuyor musun zaten Rakibin? Hayır. Ben korkuyor muyum? Asla değil hakikaten. Onlar bizden korksun.
Tamam.
Sesimizin çıktığı yere kadar da bunu söyleyeceğiz.
Peki.
Türk futbolu Başakşehir ayıbını abjure etmemeli.
Peki. Çok
Nokta.
teşekkür ediyoruz Arif
Ben teşekkür
Kızılyalı
ediyorum.
yayınımıza
Saygılar.
katıldığınız için. Cumhuriyet Gazetesi spor müdürü ve spor yazarı, deneyimli spor yazarı Arif Kızılyalı'na hafta sonunda sporun gündeminde öne çıkan konu başlıklarını değerlendiriyorduk. Saatlerimiz 8.47'yi gösteriyor. Köşe yazarlarından birkaç tane daha okumaya vaktimiz var. Habertürk gazetesinde Oray Eğin tetikçilerden söz ediyor, medyadaki tetikçilerden. Tetikçilerin mezarlarının kötü gazetecilikten, düşünce hayatımızda yarattıkları terörden dolayı kazılmasını, hatta medyada onlara hiç yer verilmemesini dilerdim. Ama kötü gazetecilikleriyle ahlaksız kişilikleri birbirinden bağımsız değildir özünde, diyor Oray Eğin. Sonunda ilahi adalet bir şekilde tecelli ediyor. Çünkü medyadaki çürümüşlüğün kahramanlarının mutlaka özel hayatlarında da bir takım pislikler oluyor. Neredeyse istisnasız bir şekilde hemen hepsinin veremeyeceği onlarca hesap bir gün gelip onları vuracak bir dolu sırları var ve o gün mutlaka ama mutlaka geliyor, demiş Oray Eğin bugünkü köşesinde. Yani tabii medyada ya da mesleklerindeki hatalarını izah ederken, orada yaptıklarını izah ederken özel hayatlarındaki bazı arızaları bunlarla ilişkilendirmek doğru bir tavır değil. Demin de röportaj sırasında belki de bir dil sürçmesi olarak sevgili kardeşimiz Arif işte Başakşehirli yedek kaleciden söz ederken özel hayatına ilişkin belki talihsiz sayılabilecek bir ifade kullandı. Ben de düzeltmeye çalıştım. Yani o yanlış anlamayı da hemen gidermeye çalışalım. Çünkü yani mesleki olarak yaptığı bir hata, özel hayatındaki ya aslında zaten bir de öyle tarafı da vardı diye eleştirilmez. Ama mesleki hataları mesleki hata olarak eleştirmek, orada bırakmak en doğrusu herhalde. Evet, Habertürk'ten de Oray Eğin'i okumuş olalım. Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet Gazetesi'nde bugün kim neler yazmış? Mehmet Tezkan'ın köşesinde YSK mı üstün, kanun mu üstün şeklinde bir başlık var. Deniliyor ki YSK kararları, Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir. Verdiği karar üzerine hiçbir merceğe başvurulamaz. Doğru, ama YSK'nın da yasaları ihlal edemeyeceği, yasaları yok sayamayacağı da kesin hüküm. Şöyle sorayım. Şu anda yasa gizli oy açık sayımı emrediyor. Peki YSK bir sonraki seçimde gizli oy gizli sayım kararı alırsa ne yapacağız? YSK kararı kesindi diye susacak mıyız? YSK bir sonraki seçimde açık oy gizli sayım kuralını getirirse kabul edecek miyiz? Bu duruma itiraz edeceklerin kapısını çalacağı hiçbir merci olmayacak mı? Şöyle acayip bir durum var. İktidar partilerinin sözcüleri kendilerinin meclise getirdiği, kendilerinin verdiği oyla çıkan yasayı ihlal eden YSK'ya karşı çıkmıyor. Hatta onaylıyor. Mesele evet veya hayır oyları meselesi değildir. YSK'nın yasalara uyup uymama meselesidir. YSK'nın keyfi kararlar alıp alamayacağı meselesidir diye son derece önemli bir konuya dikkat çekmiş. Mehmet Tezkan'a katılıyorum. Harfiyen katılıyorum. Yani bir sonraki seçimde bir sandığın başında bir vatandaş oyunu atarken böyle gösterse etrafa. Dese ki bakın ben falanca oy kullanıyorum. Evet ya da hayır, ya da filanca partiye oy veriyorum. Bakın yakamda da o partinin rozeti var. Ben buna oy veriyorum dese ve o oy geçerli sayılsa. Ve o oyun geçerli sayılması için de YSK onay verse. Bunun karşısında da susmayacağız mı? Efendim YSK'nın kararları kesindir. Bak kanun ne diyor? Kanun başka şey de diyor. En başta kanunun hükmettiği şeye ya da emir verdiği şeye uymayanı kınamak için uyulmamasını düzeltmek için biz başvuruda bulunuyoruz ama YSK diyor ki ben kanun malum saymıyorum. Ben YSK'yım arkadaş. Benim kararlarım kesindir deyip işin içinden sıyrılmamalı, sıyrılamamalı. Mehmet Tezkan'ın eline sağlık, ağzına sağlık. Gelelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nde Güven Gürkan Öztan'ın köşesine bakıyoruz. Bu rejim krize ve düşmana muhtaçtır diyor. Sarayın istediğini aldığı, dolayısıyla önümüzdeki günlerde frene basacağını düşünen varsa rüyalar aleminde geziyor demiş Güven Gürkan Öztan. Sarayın yeni müttefikler arayacağı şüphe götürmez, ancak tescilli muhalifler söz konusu olduğunda aynı sertlikle yola devam edeceğini öngörmek mümkün. Çünkü bu rejim ancak sürekli kriz ve düşman yaratarak ve lümpen kitleleri tatmin ederek ayakta kalabilir. İdam tartışması da bunun bir parçasıdır. Mevcut gerçeği anlamadan siyasi hat kurulamaz. Cumhuriyetçilerin, demokratların tasfiyesine set çekecek tek şey, ilkeleri ve talepleri belli bir program etrafında tabanda güç birliği yapmak ve siyasal İslamcılığı her alanda durdurmaktır diyor Bir Gün Gazetesi yazarı Güven Gürkan Öztan. Sabah gazetesine bakıyoruz. Zevzeklik hep mi prim yapacak diye soruyor Engin Ardıç. Evet, biz de soruyoruz. Zevzeklik hep mi prim yapacak arkadaş? Engin Ardıç ne demiş bakalım. Efendim, bir 23 Nisan'ı daha idrak ettik hayırlısıyla. Malum teraneler tekrarlandı. Atatürk ile Küçük Ülkü falan. Sevinin çocuklar, övünün büyükler. Aşağılıyor burada Atatürk ve Küçük Ülkü muhabbeti yapılmasını. Bazı zevzekler gene Cumhuriyet çocukları edebiyatına yaslandılar. Gelenek oldu. Bunlar eskiden de Cumhuriyet öğretmeni edebiyatı yaparlardı. Hele kız öğretmen çok daha gözdeydi. Örnek olarak kendi rahibelerini öne sürerlerdi. Utanmadan bak neler yazıyor şimdi. Vereceği örneklere de sıkı durun. Türkan Saylan, Muazzez İlmiye, hatta Mina Urgan, öyle bir kadın vardı, ne çabuk unuttunuz. Fakat öküz gibi cahil oldukları için iş Çalıkuşu Feride'ye gelince şiştiler. Çünkü Çalıkuşu romanı 1922'de yayınlanmıştı. Cumhuriyetle hiçbir ilgisi yoktur. Feride de Anadolu'da Cumhuriyet çocuklarını eğitmek için değil, aşkla hüsrana uğradığı için gitmişti. Yüzlerine vurulunca döndüler çocuk edebiyatına diye aşağılıyor Cumhuriyet kavramlarını, Cumhuriyet öğretmenlerini, Cumhuriyet kadınlarını Engin Ardıç. Aşağılayınca kendisi de komik ve attığı başlıkta kullandığı ifade gibi zevzek durumuna düşüyor. Evet, biz de soruyoruz buradan Engin Ardıç'la ilgili olarak, zevzeklik hep mi prim yapacak arkadaş? Ha, şimdi birileri diyecek ki bana, Twitter'dan da yazacaklar, hep yazıyorlar. Peki abi, bunları niye okuyorsun sen? Okuyorum çünkü adil olmak adına. Biz burada bütün gazeteleri ve bütün gazetelerin köşe yazarlarını olabildiğince bir denge içinde yansıtmaya ve okumaya çalışıyoruz. Her görüşten insanın ne olduğu, ne yazdığı, hangi tıyniyette olduğu, hangi kalibrede, hangi karatta olduğu ortaya çıksın diyerek. Yoksa işte benim görüşüme yakındı, sırf onu okuyayım, boş ver ötekini görmeyeyim demek benim gazetecilik anlayışıma yakışmıyor. Eminim şu anda çalıştığım şu kurumun anlayışına da yakışmıyor. Biz kendimize yakışanı yapıyoruz. Adil, dengeli olmak zorundayız. Sabah gazetesinde adamlar daha neyi itiraf edecek ey yurtseverler başlığıyla yazmış Melih Altınok. Diyor ki Türkiye Cumhurbaşkanı öldürülürse ve ülke kaosa sürüklenirse kaybeden hayır oyu verecek illerdeki vatandaşlar olacak. O hani Fransa'daki bir sözde bilim adamının, Defarge diye bir zevzeğin işte televizyonda Türkiye Cumhurbaşkanı öldürülmeli dediği demecine yer veriyor. Siyaseten doğruculuk yüzünden kuzu etini sevdiğini söyleyemeyen bu monşerlerin içinden bir anda ergen bir tetikçi çıkmasını AB ruhuna aykırı bulmuyorlar mı? Yoksa onlar da mı Defarge gibi halkın iradesinin katledilmesine tarihten seküler fetvalar buluyorlar? Ne yapacaksın? Mal bu, iş yine bize düşüyor demiş Melih Altınok Sabah gazetesinde. Ve bir de Star gazetesine bakalım. Star gazetesinden de bir yazarı okuyalım. Yiğit Bulut. Yolun sonuna gelen AB, biten AB ve başlayan yolumuz demiş. AB ülkelerinden Türkiye'ye, Türk milletine, coğrafyamıza ve İslam ümmetine açıkça yükselen tehdit ve bunu seslendirenler şunu çok iyi, çok iyi idrak etsinler demiş Yiğit Bulut. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu milletin, bu ülke, bu devlet ve bu ümmetin değerlerine en küçük bir zarar gelirse nefes aldığınız her saniye için şükredersiniz. Eğer şükür nedir biliyorsanız, saklandığınız papanın eteğinin altı da sizi koruyamaz diye Avrupa Birliği'ne parmak sallamış Yiğit Bulut beyefendi. Ve Yeni Şafak gazetesinden de bir yazara. Bakalım Salih Tuna beyefendi de bu köşe yazarlarına çok heves ediyorum demiş. Sözcü gazetesinin yazarlarından bahsediyor. İşte bazı muhalif yazarlardan söz ediyor. Mesela diyor Bekir Coşkun gibilerinin söz konusu kısa yazı tarzlarına değil sadece gerçeklerle kurdukları kısa devre ilişkiye de heves ediyorum. Herhangi bir konu hakkında araştırmana, kafa yormana veya farklı fikirlere empati göstererek fethetmene hiç gerek yok. Hatta gündemi bile taslamam, takip etmen gerekmiyor. Sadece belirli kabuller yeterli. Bundan daha rahat, daha konforlu bir dünya olabilir mi? Gerçeklerle irtibat kurman gerekmiyor. Daha ne olsun diye bu köşe yazarlarına heves ediyorum demiş Yeni Şafak yazarı Salih Tuna. Evet, saatlerimize bakıyoruz. 8.57'yi gösteriyor. Bugünlük de köşe yazarlarına ayırdığımız vakitte bu kadar. Yayınımızın da pazartesi haftanın ilk yayınımızın da sonuna geliyoruz. Efendim bugün takvimlere baktığımızda 24 Nisan tarihini görüyoruz. Nasıl ki 23 Nisan tarihi ulusça göğsümüzü kabartan milli iradenin tesisi yani ulusal parlamentomuzun, milli parlamentomuzun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olarak göğsümüzü kabarttıysa 24 Nisanlara baktığımızda da yine Anadolu'nun tarihinde İçimize hüzün dolduran, içimizi ayıpla karalayan bir olayın yani 15 Nisan, 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümü. Anadolu'daki Ermeni nüfusun başına gelenleri kastediyorum. Onların uğradığı katliamı kastediyorum. Bunun üzerine bir etiket vurmak istemiyorum. Etiket vuranlara da her zaman karşı çıkmışımdır. Şu veya bu isimle adlandırmak olayı çözmüyor. Önemli olan 24 Nisanlarda Anadolu'daki Ermenilere karşı gerçekleştirilen kıyımın, katliamın yıl dönümü olarak anmak ve bir daha bunların yaşanmaması için önümüzdeki yüzyıllarda böyle şeylerin yaşanmaması için Anadolu toplumları arasındaki, halklar arasındaki ilişkileri bir kez daha sevgi ve kardeşlik üzerine tesis etmenin gereğini hatırlamak. İşte bu duygularla bugün Şeko Ahçık yani Sarı Gelin'in, Sarı Kız'ın türküsüyle noktalıyoruz 24 Nisan Pazartesi yayınımızı. Hoşçakalın, iyi haftalar. Yeah, you can't.
Zafer Arap Kirliği ile Seyru Sabah sona erdi.